Açık Gazete.
Merhaba kainat. Bugün 17 Ocak Cuma. Yıl 2020, ay 1, gün 17 Kasım 71.
1441 Hicri Cemaziyelevvel 22, 1435 Rumi Ocak 4.
Tünel işlemeye başladı 1875.
Fırtına.
Günün sözü. Söz vermek borçlanmaktır. Geoffrey Chaucer.
Günün tarihi. 127 yıl önce bugün 17 Ocak 1893'te uzun süreli planlar sonucunda Hawaii adalarında iş yapan Amerikalı çiftçi, iş adamı ve avukatlar, oradaki diğer yabancılar ve bazı yerli halktan yandaşları da saflarına katarak kraliçe Liyokalani'yi devirmişlerdir. 5 yıl içinde Hawaii adaları Amerika Birleşik Devletleri topraklarına resmen katılmış ve 1959'da da Amerika Birleşik Devletleri'nin 50. eyalet olmuştu.
75 yıl önce bugünse, yani 17 Ocak 1945'te İkinci Dünya Harbi'nin sonuna doğru Sovyet kuvvetlerinin yaklaşması üzerine Polonya'daki Auschwitz toplama kampından sorumlu SS muhafızları kampı boşaltıp terk etmeye başlamıştılar.
29 yıl önce bugün ise, yani 17 Ocak 1945'te 45 olmasa gerek, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri Kuveyt'i işgal etmiş olduğu gerekçesiyle Irak'a karşı çöl fırtınası adını verdikleri askeri harekata başlamışlardı. 3 ay kadar süren bu harekat sonucunda 147 Amerika Birleşik Devletleri askeri, 30 bine yakın Irak askeri, binlerce sivil ve sonradan ortaya çıkacak radyasyon ve hastalıkların etkisiyle yüz binlerce bebek ve çocuk hayatlarını kaybetmişti.
Büyük Saatli Marif Takvimi. Hrant Dink'in öldürülmesinin 13. yılındayız. 13 yıldır adalet adına doğru dürüst adım atılmadı. Cinayeti işletenlerle katilleri koruyanlar bir arada ve hepsi son derece etkili, yetkili kişiler. Bu yıl cinayete ve ardındaki devlet içi şebekeye göz yumanlara, kayıtsız kalanlara sesleniyoruz. Utanmak için geç değil. Agos gazetesinin internet sitesinden aldığımız bir Vimeo ile aslında başladık. 13. yılda Hrant Dink'in katledilmesinin pazar günü de yayın yapılacak. Agos gazetesinin kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hrant Dink, ırkçı bir cinayetle aramızdan alınışının üzerinden 13 yıl geçti diyor Agos başyazısında. Bu yıl 13 yıl bilhassa cinayet davasına dair adalet arayışıyla, talebiyle geçti, geçiyor. 13 yılda bu karanlık cinayeti bilhassa devlet içinde planlayanların açığa çıkması adına ne yazık ki çok önemli bir gelişme olmadı. Kamu görevlilerinin yargılanmasına cinayetten tam 9 yıl sonra başlanabildi. Yaklaşık 4 yıldır süren davada bazı ilişkiler açığa çıksa ve sis perdesi çok az da olsa aralansa da hala kapsamlı bir soruşturma yürütülmüyor. Cinayete giden yolu açanlar, dinki hedef haline getirenler yargı önüne çıkmıyor. Devlet hala direniyor. Ancak Hrant Dink'in sözleri, hayalleri gün geçtikçe büyüyor. 13 yıldır hem Türkiye'de hem de yurt dışında daha fazla insan Hrant'ın sözlerine dikkatle kulak kesiliyor, onun dünyasını tanıyor. Geçen yıl açılan hafıza mekanını gezerek onunla hemhal oluyor, Hrant'ın umudu ve hayalleri hepimize yol gösteriyor diyor Agos'un mektubu. Başyazısı diyelim. Biz de size bir özel ilk yarım saatimizi buna ayıralım. Ve 13. yılda 4 tane de mektup var. Onları sizinle paylaşmaya çalışalım. Birincisi Yetvert Danzikyan 13. yıl mektubu kardeşçesine. Bugün yani Hrant Dink'in öldürülüşünün 13. yılında Türkiye'de ve yurt dışında düzenlenen etkinliklerle anılıyordu. Dün başladı ilk Cezayir'de bir toplantı. Durde platformuyla Antikapitalistler Platformu Cezayir toplantı salonunda söyleşi düzenlediler. 13 yıl 100 duruşma geride kaldı. Hrant için adalet için mücadeleye devam başlıklı panel. Ama bu pazar günü İzmir'de, Ankara'da, Bodrum'da, İngiltere'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde, çeşitli yerlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin, Almanya'da çeşitli yerlerde, Kanada'da çeşitli yerlerde ve Avusturya'da yapılacak anma törenleri var. Yetvert Danzikyan şöyle diyor, 13. yıl mektubu. Hrant Ahbarik, her yıl olduğu üzere bu yılda sana bir mektup yazma niyetiyle masanın başına oturdum. Oturdum ama sana çok da iyi haberlerim var denemez. Davada geçen yıldan bu yana çok önemli bir gelişme yok ne yazık ki. Kamu görevlileri yargılanıyor ama gerektiği şekilde bir yargılama olduğunu söyleyemeyiz. En ilginç konu Milli İstihbarat Teşkilatı görevlilerinin tanıklığı. Uzun mücadeleler sonrası mahkeme seninle o meşhur hani haddimi bildirdiler dediğin görüşmeye katılan görevlilerin tanık olarak dinlenmesine karar vermişti. Ancak bunun için MİT'e yazılan yazıya yanıt dahi gelmedi. Böyle birkaç celse geçti. Mahkeme şimdi bu kararını gözden geçirme kararını aldı. Yani mahkeme kendi kararını gözden geçirecek ve bilemiyorum belki de vazgeçecek. Umalım ki öyle bir şey olmaz ve 19 Ocağı giden yolda en kritik gelişmelerden biri olan bu görüşmeye dair kapsamlı bilgi edinme imkanını elde ederiz. Bunun ötesinde evet bazı ifadeler veriliyor ancak 19 Ocağın arka planı hala açıklığa kavuşmuş değil. Avukatların talep ettiği yeni soruşturma dosyaları ya da iddianameler de yok ortada. Zira sen hepimizden iyi biliyorsun buraya bir günde gelinmedi. Bu yolu hazırlayan, açan kesimler, isimler vardı. Onlar hala soruşturulmuş değil. Ne belli oldu peki diye soracak olursan, 19 Ocak'tan tam bir yıl önce Trabzon Emniyeti ile, Trabzon Jandarması ile, İstanbul Emniyeti ile, İstihbarat Daire Başkanlığı ile, tüm bir devlet yapısının ne olacağından haberdar olduğu bir kez daha iyice ortaya çıktı. Diğer kurumların da çok açık ki bilgisi vardı. Kimler olduklarını biliyorsun. Sonuç, hiçbir şey yapmamışlar. Öte yandan adalet talebi tabii ki sürüyor. Bu yılda yine binlerce insan Sebat Apartmanı'nın önünde toplanacak, adalet talep edecek, seni anacağız. Türkiye'ye gelecek olursak otoriter rejim devam etmekte. Evet, toplum bir denklem değişimi için ipuçları veriyor. Mesela İstanbul ve Ankara Belediye Başkanlığı'nı Cumhuriyet Halk Partili adaylar kazandı. Adalet ve Kalkınma Partisi içinden bazı isimler yeni parti kurma hazırlığında ama bir yandan da Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi her gün biraz daha birbirine yaklaşıyor. Kürt sorununda şiddet politikası devam ediyor. 90'ların o karanlık süreçlerinin aktörleri rejim içinde kendilerine her gün biraz daha geniş yer buluyor. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Ahmet Altan siyasi gerekçelerle hala hapiste. Sadece onlar değil, Gültan Kışanak, Sabahat Tuncel gibi isimler de öyle. Onlara son olarak Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı da eklendi. Yerel seçimlerden sonra Halkların Demokratik Partisi'nin kazandığı birçok belediye başkanlığına kayyım atandı. Kürt halkının iradesi irade olarak sayılmıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da rejim için yok hükmünde. Demirtaş ve Kavala için verilen kararlar uygulanmadı ve yargı bu durumdan hiç de gocunmuyor. Dış politikada macera arayışları sürmekte. Türkiye oradaki Kürt oluşumlarını dağıtmak amacıyla Suriye topraklarına girdi bu sene. Kürtlerin yanı sıra bölgedeki Ermeniler ve Hristiyanlar zor günler geçirdiler, geçiriyorlar. Bir de Libya'ya asker gönderme gibi bir mesele çıktı ki ne sen sor ne ben söyleyeyim. Kadınlara yönelik erkek şiddeti de ne yazık ki sürüyor ve engellenemiyor. Engellenmesi için kapsamlı bir politika var mı dersen o da yok. Kadın örgütleri var güçleriyle direniyor, seslerini çıkarmaya çalışıyorlar ama bu bile polis baskısı altında gözaltılarla olabiliyor. Manzara bu. Ama her zaman söylediğim gibi umut devam ediyor, daha iyi bir Türkiye için mücadele ve dayanışmada. Yetvard Danzikyan, 13. yıl mektubu bugünkü Ağustos'ta. Şimdi bir mektup daha.
Evet efendim, günaydın bu arada. Haftanın sonu Açık Gazetesi'ne başlamış bulunmaktayız. Bu seferki mektubu ben okuyacağım. Silivri Cezaevinden geliyor bu mektup. Orada tutuklu bulunan iş insanı ve hak savunucusu Osman Kavala'nın Agos gazetesine ve rantın dostlarına hitaben yazdığı bir mektup bu. Adalet talep etmeye devam edeceğiz başlığını taşıyor. Şu şekilde başlamış Osman Bey. Değerli Agos okurları, üçüncü defa bu yılda 19 Ocak'ta sizlerle Hrant'ın arkadaşlarıyla beraber Agos'un önünde olamayacağım. Sevgili Hrant'ın martılarla birlikte göründüğü fotoğrafı düşünerek ve üzerimden uçarak giden martıları seyrederek Hrant'ı anacağım. Hrant'ı anmak bir insanın hemcinslerine, yurttaşlarına, insan kardeşlerine ne kadar kolaylıkla kötülük yapabileceğini, acı veren bu gerçeği yüzümüze çarpıyor. Ama Hrant'ı düşünmek, yaşadıklarımıza katlanmak ve umut etmekte direnmek için daha fazla güç veriyor. Ben ve haksız yere cezaevinde bulunanlar bir süreliğine özgürlüğümüzü kaybettik. Hrant yazdıklarından ve söylediklerinden ötürü hayatını kaybetti. Yaşadığımız sürece tek başımıza ve birlikte adalet istemek ve umutlu olmak imkanımız olacak. Tek başımıza ve birlikte Hrant için, bu ülkenin öldürülen namuslu insanları için ve herkes için adalet talep etmeye devam edeceğiz. 2020 yılının umutlarımızı güçlendiren bir yıl olmasını diliyorum demiş Silivri Cezaevinden Osman Kavala.
Evet, bu özel ilk yarım saat içinde yaptığımız özel program takdimi bile geciktirdik. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Berhem Baltaş da bize destek veriyorlardı. Günaydın bile demedik.
Günaydın efendim, yine de.
Günaydın.
Şimdi üçüncü mektuba geçiyoruz özel yayınımızda. Bunu da sizinle paylaşmaya devam edelim. Selahattin Demirtaş'tan geliyor, Edirne Hapishanesi'nden. Başlığı, birileri Ermeni olmanı kendine dert ediyor. Sevgili Hrant, merhaba. Bu hafta gelen mektuplar arasında seninkini de görünce ayrı bir sevindim. Gerçi haberlerini avukatlardan alıyorum, selamını da, ama el yazınla bana ulaşan sıcak dostluğunu yüreğimin ta derinlerinde hissettim. Sağlığımı sormuşsun. Memleket gibiyim işte diyeceğim. O kadar mı kötüsün diyeceksin. Yok, o kadar da kötü değilim. Durumu memleketten kötüsü olan yok bu sıralar. Kendime iyi bakıyorum ama merak etme, o da arkadaşım Abdullah Zeydan da titriyor üstüme. Tek başıma olmamak benim için bir şans sanırım. Ama asıl sizleri merak ediyoruz. Dışarısı katran karası, herkeste bir bıçak yarası diyorlar. Nefes almak bile giderek zorlaşıyormuş. Korku imparatorluğunun mimarları boş durmuyorlar anlaşılan. Her güne bir zulüm sığdırabilmek için bir hayli efor sarf ediyorlar. İmparatorun rüyası halkın kabusudur, diyordu Gomez. Bizim diplomasız imparator bu sıralar çok rüya görüyor olsa gerek. Umudu büyüten şeyler de duyuyoruz tabii. Zulmün olduğu yerde direniş de vardır. Direniş varsa umut da vardır. demokrasiye, barışa ve özgürlüklere inanan her kesimden insanın bir araya gelip çok daha güçlü ittifaklar oluşturabileceğine dair tartışmalar yapılıyor. Kısıtlı da olsa gazetelerden takip etmeye çalışıyoruz. Gerçi sen mutlaka bu çalışmaların bir şekilde içindesindir, bizden daha iyi biliyorsundur. Biz de çok değerli, çok anlamlı buluyoruz böylesi çalışmaları. Umarım sekteye uğramadan iyi bir şekilde sonuçlanır da halkın hasretle, heyecanla beklediği en geniş tabanlı demokrasi bloku ortaya çıkar. Doğudan batıya herkes el ele verip de mücadeleyi büyütürse gerisi kolaydır. Demokrasiye bağlı ve özgürlüklere saygılı bir yönetimin görevi devralması için de yan yana durmak tarihi, siyasi ve ahlaki bir sorumluluk bence. İlgiyle, heyecanla izleyeceğiz bu çalışmaları buradan. Bize de bir şey düşerse hazırız elbette. Bir haber yollaman yeterli, diyor Selahattin Demirtaş.
Şu şekilde devam ediyor aynı zamanda. Değerli dostum, hatırlar mısın bilmiyorum. 2001'de Diyarbakır'a gelmiştin bir konferans için. Ben o sıralar İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi'nde görev yapan genç bir avukattım. E haliyle de sen de çok gençtin. Buraya gülücük emojisi koymuş. O hal devam ediyordu. Kaldırılmamıştı daha. Panel konferansın izni almak çok zordu. Yine de o konferans için izin koparılmıştı. Zar zor ikna etmiştik seni. O zamanlar bütün konuşmaların nüfus kayıt örnek, bütün konuşmacıların, özür dilerim, nüfus kayıt örneklerinin, ikametgah senetlerinin ve sabıka kayıtlarının etkinlikten önce emniyet müdürlüğüne verilmesi gerekiyordu. Bürokratik işlemlerle ben uğraşıyordum. Arayıp senden de bu evrakları istemiştik. Yadırgamıştın önce. Öyle şey mi olur demiştin. Zar zor ikna etmiştik seni. Diyarbakır'da misafirimiz olmanı, konferansa katılmanı çok istiyorduk çünkü. Tüm konuşmacıların evrakları gelince de başvuru için emniyete gitmiştik. Polis amiri evraklara şöyle bir bakıp bir Ermeni'yi de mi çağırıyorsunuz demişti. Yüzünde bir küçümseme, belki de bir tiksinti ifadesi vardı. Öfkeden kulaklarıma kadar kızardığımı hissediyorum. Aramızda bir tartışma, bir kavga çıksa etkinliği yasaklayacak olan adam. Derin bir nefes alıp, o Ermeni'yi özellikle çağırıyorsunuz. Özür dilerim. O Ermeni'yi özellikle çağırıyoruz. Zamanımız olursa gelip dinleyin. Belki siz de bir şeyler öğrenirsiniz demiştin. Bu sözlerim üzerine adam bana iğrenerek bakmıştı. Birileri senin insanlığını görmüyor. Neyse, izin çıkmıştı bir şekilde. Hepiniz gelip konuşmuştunuz. Başarılı ve etkili bir konferans olmuştu hatırlarsan. Ama ben sana söylemeyi hep unuttum o günden sonra. O zaman fark etmiştim ki birileri senin insanlığını görmüyor. Ermeni olmanı kendine dert ediniyor. Bunu söyleyen bir polis amiri olunca da insan tedirgin oluyor haliyle. Vatandaşın güvenliğinden sorumlu kişiler böyle düşünürse kim kimi koruyacak o halde, değil mi? Aradan çok zaman geçti ama neyse, sen yine de dikkatli ol her zaman. İnsan hapisteyken sevdikleri için daha hassas oluyor. Ne bileyim işte. İçimden hatırlatmak geldi. Yazdım. Öf ya, can sıkıcı bir konu oldu. Geçiyorum bunu. Raquel abla nasıl bu arada? Çocuklar, Agos'takiler, iyi mi hepsi? Abdullah ile birlikte çok selamımız var. Sevgilerimizi ilet lütfen. Biliyorum benim de bir kızım. Biliyorsun benim de bir kızımın adı Delal. Tesadüf olmuş ama güzel olmuş. Delaller hep özgür ve mutlu yaşarlar umarım. Yazacak çok şey var aslında ama ben dışarıya bırakıyorum gerisini. En kısa zamanda ailecek bir araya gelip keyifli bir sofranın etrafında bitimsiz muhabbetlerimiz olsun diyorum. Raquel abla ile birlikte güzel mezeler hazırlarız. Ben çalarım, sen söylersin belki.
Ne feryat edersin divane bülbül. Senin bu feryadın anam Gülşen'e kalsın. Bu dünyada eremezsen murada, huzur mahşere anam divana kalsın. Saygıyla, selamla güzel insan. Görüşeceğiz bir gün. Selahattin Demirtaş, Edirne Hapishanesi. Bu özel programımızda şimdi bir de dördüncü mektubumuz var. Son mektup. Bir cinayet, bir cenaze. Ahmet Altan. Hrant daha öldürülmeden gördü ölümün yüzünü. Yargılandığı mahkemede devletin içindeki bazı karanlık adamlar aniden ortaya çıkıp gözlerini ona diktiklerinde kendisine bakanın ölümün gözleri olduğunu anlamıştı. Ruh halimin güvercin tedirginliği yazısını ölümü gördüğünü anlatmak için yazmıştı. Son bir çığlık olan o yazı sağır bir boşlukta sesine cevap verecek bir ses bulamadan kayboldu. Neredeyse devletin bütün katmanlarının haberdar olduğunu, daha sonra çıkan haberlerden öğrendiğimiz o cinayetin Hrant'ı hedef almasının nedenleri vardı. Birileri gizli odalarda onun suçlu olduğuna karar vermişti. Hrant'ın ilk büyük suçu, tırnak içinde, bir Ermeninin bir insan olduğunu, bir Türk'ün ne kadar makbulse bir Ermeninin de o kadar makbul olduğunu bu ülkeye anlatmasıydı. Büyükelçilerin bile kaç yüz bin Ermeninin öldürüldüğünü tartıştıkları bir ülkede bir Ermeninin bir insan olduğunu, bir Türk ne kadar makbulse o kadar makbul olduğunu bu kadar basit bir gerçeği gösterdiğinizde kolaylıkla telaffuz edilip aynı kolaylıkla unutulan o sayılar daha gerçek bir anlam kazanıyordu. Annesi, babası, çocuğu, sevgilisi, aşkı, acısı, sevinci, şarkısı olan yüz binlerce insanın öldüğü algılanıyor. Bir Ermeni için titremeyen vicdanlar bir insan için titreyebiliyordu. Hrant bununla yetinmiyordu. Tarihin kanlı uçurumları üstünde duygulardan oluşan bir köprü kurmaya, insanları duygularıyla birbirlerini görüp birbirlerini anlamaya çağırıyordu. Yetimhanede nasıl büyüdüğünü, Rakel'e nasıl aşık olduğunu, çektiklerini anlattığında sizin duygularınıza ulaşıyordu. Bir Ermeninin yaşadıklarını anlıyor, onun için üzülüyor, onu seviyordunuz. Düşmanlık bitiyordu, dost oluyordunuz. Ön yargıların soğuk dünyası, duyguların sıcaklığından etkilenip biçim değiştiriyordu. Ermenilerin neler yaşamış olduklarını düşünüyordunuz. Ve Hrant en büyük suçunu, tırnak içinde, işleyip bu ülkeyi sevdiğini söylüyordu. Onun bu ülkeyi, bu insanları gerçekten sevdiğini yüreğinizle kavruyordunuz. Ama bir Ermeninin bu ülkeyi sevmeye hakkı yoktu. Bir Ermeninin bu ülkeyi sevmesi, eski Türk filmlerindeki yoksul bir işçinin patronun kızını sevmesi gibiydi. Bu aşk haddini aşan bir küstahlıktı patron için. O zamanlar patron askeri vesayetçilerdi.
Şu şekilde devam ediyor Ahmet Altan'ın yazısı. Hrant'ın öldürülmesi nasıl bu devlet için büyük bir utanç kaynağı ise, cenazesi de millet için büyük bir övünç kaynağı oldu. Türkiye'nin her yanından, her fikirden, her inançtan insan geldi Hrant'la vedalaşmaya. Ölümden koruyamadıkları kardeşlerini ölüme acıyla yolcu ettiler. O günlerde dindar muhafazakar siyasi iktidara sahiplerdi ama gerçek iktidar değillerdi. Siyasi iktidara sahip muhafazakar dindarlar da yıllarca bu ülkeyi sevme hakkından mahrum bırakılmışlar. Aşağılanmışlar, horlanmışlardı. Hrant'ın ne çektiğini anlıyorlardı. Onun cenazesine bir kardeşin cenazesi gibi sahip çıktılar ve evine başsağlığına gittiler. Eğer Hrant o muhafazakarların gerçekten iktidar olduğu bugün öldürülseydi, o gün gözyaşlarıyla cenazeye katılanlar bugün güvenlik nedeniyle öyle bir cenazenin yapılmasına izin vermezlerdi. Çünkü onlar da askeri vesayetçiler gibi iktidarın zehirinden içtiler. Çünkü onlar artık kendilerinden başkasının bu ülkeyi sevmesine izin vermiyorlar. Çünkü onlar artık devletin efendisi oldular. Çünkü onlar yıllarca ezilen omuzlarına şimdi devletin apoletlerini taktılar. Çünkü onlar bir zamanlar dua etmek için gökyüzünü açtıkları ellerinde şimdi birer kırbaç taşıyorlar. Çünkü onlar artık bizden değiller.
Artık onlar Hrant'ı bir kardeş gibi görmüyorlar. Onlar askeri vesayetçilerle kardeş oldular. O yüzden bir zamanlar bulmak için yemin ettikleri Hrant'ın gerçek katillerini bir türlü bulamıyorlar. İktidar zehrinden içenler, geçmişi, kendi çektiklerini, dostluğu, adaleti, kardeşliği, Hrant'ı unutmuş olabilirler. Ama Türkiye unutmadı. Onlar yetimhanede büyüyen, Rakel'i seven çocuğu, o çocuğun bu ülkeye düşkünlüğünü, o dostça dürüst sesi, kanlı uçurumlar üstünden bir köprü kurmaya çalışmasını vicdanlarından çıkarıp atmadılar. Hrant onlara bir Ermeninin bir çocuk olduğunu, bir insan olduğunu, bir aşık olduğunu, türkü söylediğini, ağladığını gösterdi. öldürüldüğü için değil, bütün bunları anlattığı için unutulmadı Hrant. Bir Ermeni insandır. Bir Türk ne kadar makbulse, bir Ermeni de o kadar makbuldür. Hrant bu ülkeye bunu hatırlattığı ve bunu hatırlatarak insan olmanın hazzını tattırdığı için unutulmadı. Korumayı beceremediğimiz bir dostun ölümü içimizi çaresizce sızlatıyor, pişmanlık dolu bir kederle anıyoruz onu. Bir tanrı olmasını diliyorum bazen. Hrant'a yaşarken gösteremediğimiz şefkati, bizim yerimize ona gel ahbarik diye sarılıp gösterebilsin diye. Ahmet Altan, Silivri Cezaevi. 4 mektup okuduk size. Hrant Dink'in katledilmesinin güpegündüz Türkiye'nin ve dünyanın en büyük metropollerinden birinin ortasında güpegündüz herkesin gözü önünde, kalabalıkların önünde alçakça bir cinayete kurban gitmesinin 13. yıl dönümü geliyor. Umudun ve hayallerin bize miras diye Agos gazetesi manşet atmış. Gazetemizin kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in ırkçı bir cinayetle aramızdan alınışının üzerinden 13 yıl geçti. Bu 13 yıl bilhassa cinayet davasına dair adalet arayışıyla, talebiyle geçti, geçiyor. 13 yılda bu karanlık cinayeti bilhassa devlet içinde planlayanların açığa çıkması adına ne yazık ki çok önemli bir gelişme olmadı. Kamu görevlilerinin yargılanmasına cinayetten tam 9 yıl sonra başlanabildi. Yaklaşık 4 yıl süren davada bazı ilişkiler açığa çıksa ve sis perdesi çok az da olsa aralansa da hala kapsamlı bir soruşturma yürütülmüyor. Cinayete giden yolu açanlar, Dink'i hedef haline getirenler yargı önüne çıkmıyor. Devlet hala direniyor. Ancak Hrant'ın sözleri, hayalleri gün geçtikçe büyüyor. 13 yıldır hem Türkiye'de hem de yurt dışında daha fazla insan Hrant'ın sözlerine dikkatle kulak kesiliyor, onun dünyasını tanıyor. Geçen yıl açılan hafıza mekanını gezerek onunla hemhal oluyor. Hrant'ın umudu ve hayalleri hepimize yol gösteriyor diyor Agos başyazısında.
Evet efendim, aynı zamanda Hrant Dink Türkiye'de ve dünyada, yurt dışında birçok yerde anılıyor. Agos gazetesi kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hrant Dink öldürülüşünün 13. yılında Türkiye'de ve yurt dışında düzenlenen etkinliklerle anılıyor diye vermişler bu haberi Agos gazetesinin internet sitesinde. Hrant Dink için her yıl olduğu gibi bu yılda 19 Ocak pazar günü öldürüldüğü yerde, eski Agos gazetesinin bulunduğu Sebat apartmanının önünde bir anma olacakmış. Anma saat 15'te başlayacak. Hrant'ın arkadaşları tarafından düzenlenen anma içinde bir çağrı videosu yayınlanmış.
Onun müziğini de yayınladık sabah.
Evet efendim. Dink ayrıca 19 Ocak pazar günü saat 12'de Balıklı mezarlığındaki kabri başında da anılacakmış. Anma öncesinde Bakırköy Surp Astavadadni kilisesinde bir dua da gerçekleştirilecekmiş. İstanbul'da 16 Ocak perşembe günü, yani dün gerçekleşmiş olan bir etkinlik vardı, antikapitalistlerin gerçekleştirmiş olduğu. 17 Ocak Cuma günü Aras Yayınları Yesayan Salonu'nda Umut Tümay'ın Aslan'ın Hrant Dink'in anısında bir konuşması olacak. Ancak salonun kontenjanı dolmuş durumda diye belirtiliyor. İzmir'de Emek ve Demokrasi Güçleri 19 Ocak Pazar günü 15'te Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanacakmış. Ankara'da 19 Ocak Pazar günü 15'te Adakale Sokak'ta bir anma yapılacakmış. Ayrıca saat 16'da SES Ankara Şube Salonu'nda Sinevizyon ve Söyleşi gerçekleştirilecekmiş. Etkinlikleri Hrant Dink Anma İnisiyatifi düzenliyormuş.
Onun dışında da işte bütün
Bodrum'da aynı zamanda bir konser de varmış. Bodrum dışında İstanbul'da da bir konser varmış. İngiltere'de.
Herodot Kültür Merkezi'nde, İngiltere'de evet. Amerika'da. Ermeni Kilisesi'nde, Amerika'da çeşitli yerlerde, Harvard'da.
Los Angeles'ta
yapılacak. Almanya'da da Berlin'de Maxim Gorki Tiyatrosu'nda. Onun dışında da Ulm ve Augsburg'da da anma toplantıları. Hayko Bağdat'ın da konuşmacı olduğu toplantılardan Ulm'daki Cuma günü saat 19'da Tohum Kültür Merkezi'nde. Kanada'da da Ottawa'da Main Branch Auditorium of Ottawa Public Library'de düzenlenecek ve önemli konuşmacılar da yer alacak ve Montreal'de de Montreal ya da 19 Ocak'ta pazar günü sabah ayini sonrası İstanbul Ermenileri Kültür Derneği'nde bir konuşma ve tören var. Bir de Avusturya'da Surp Hrisime Ermeni Kilisesi'nin bir Hrant Dink anısına bir Hokehankist ayini de gerçekleşecek. Bunları da verelim ve şimdi bir ara verelim.
Açık Gazete.
Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.30, 5 geçiyor tam. Ve diğer haberlere bakıyoruz şimdi. Öncelikle tabii şeyden bahsedelim. İklimle ilgili dünyanın sularının tufanlarında boğulup bir yandan da cehennem yangınlarıyla sarılı olması. Yeni bilgiler de geliyor. Çok önemli birkaç şey daha geldi haber. Hemen onları özetleyelim. Bu bütün sene konuşulacak, bütün seneler boyunca konuşulacak şeyler oluyor. Yani bu çok büyük bir yeni araştırma yapıldı ve okyanusların sıcaklığı üzerinde bahsetmiştik daha dün ve belki gün. Şimdi yeni bir araştırma Washington Üniversitesi'nden gelen Common Mures diyen bir balıkçıl türü, yani bir çeşit martı gibi, kutup martısı gibi bir şey. Kuşlar 2015 yazı ile 2016 baharı arasındaki günlerde, aylarda 1 milyon kuş ölmüş açlıktan.
1 milyon.
1 milyon kuş. Bu tarihte görülmüş en büyük fecaatlerden bir tanesi olarak kabul ediliyor. Yani mass die off diye nitelendiriyorlar. Yani kitlesel yok oluş, ölüm deniyor. Ve okyanusların ısınmasının marin, yani deniz ekosisteminin çökmesiyle ilgili çok en sağlam ve maalesef kesin garantilerinden bir tanesi, belirtilerinden bir tanesi oluyor. Yani Alaska Körfezi boyunca hepsi kitlesel olarak ölüp gitmişler 2015-2016 arasında Alaska'da özellikle de. Bu tabi çok berbat bir haber. Kuzey Amerika'nın Pasifik yakasında oluyor bu olay. Ama bununla kalmıyor. İklim değişikliğiyle ilgili çok berbat bir haber daha var. Yeni bir araştırma, bu da BBC'den geliyor. Deminkini Guardian'dan vermiştik. BBC'nin Matt McGrath imzalı haberinde iklim değişikliğinde Arktik bölgede, yani Kuzey Kutup bölgesinde buzların erimesi, permafrost denen, yani çok iyi bildiğimiz büyük bir tehlikede olan sürekli donmuş toprak tabakasında son derece ciddi etkiler yaratacakmış. Bu yeni araştırmadan ortaya çıkıyor. Yani iklim değişikliği dünyayı ısıttıkça bu yeni ve son derece güçlü sera gazı, metan gazı çıkacak ve büsbütün ısıtmaya da devam edecek diye. Bütün bunlar çok keyif kaçırıcı, can sıkıcı haberler ama bunları konuşmak zorundayız. Bilim insanları kendi yaslarını bir kenara bırakıp yaslarını tutmayı öğrenip bunları bizimle paylaşmaya devam ediyorlar.
Evet, bilim insanları devam ediyorsa gazeteciler de aynı şekilde devam etmeli diye düşünüyoruz aynı zamanda. Ben naçizane kendi adımı bu şekilde düşünüyorum. Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Direktörü Petteri Talas da yaptığı açıklamada 2020 yoğun hava şartlarının etkisiyle iklim bağlantılı olaylarla 2019'un bıraktığı yerden başladı demiş. Ne yazık ki diye konuşmuş aynı zamanda Talas. 2020'de ve gelecek 10 yıllarda atmosferde sera gazı salımı da dahil rekor seviyede sıcaklıklara şahitlik edeceğiz diye konuşmuş.
Evet, felaket bir durumdan bahsediyoruz ve bahsetmeye de devam edeceğiz. Kusura bakmasın diyorum dinleyicilerimizin, bu işten dinlemeye tahammülü artık kalmamış olan bazı dinleyicilerimiz varsa eğer. Çünkü bundan başka daha önemli bir konu yok ve şimdi mesela çok ilginç şeyler oluyor. Time dergisi bütünüyle bir sayısını tarihinde ilk defa olarak, tarihi Time dergisi,
evet,
buna ayırmış. Yalnız kapak hikayesi değil, bütün Time küresel 2020'lerde küresel ısıtmanın halleri üzerine ve dünya yavaş yavaş uyanıyor ama uyanamayan petrol şirketleri yöneticileri falan var diye mülakatlar da var. Daha çok ayrıntılı olarak görmeye çalışmadık ama tarihte ilk defa oluyor Time'ın bütünüyle olması bunu. Bir başka şey bu üçüncü bir felaket haberi daha önceden beri takip etmekte olduğumuz Avustralya'da kıta boyundaki orman yangınları, kuraklık ve yangınları. Son haber yani yüreklerin paralayıcı bir haber. Guardian'dan Lisa Cox ve Nick Evershed imzasını taşıyan bir haber. Avustralya Guardian gazetesinin Avustralya bölümü bir analiz getirmiş. Dünya mirası bölgesinde Avustralya'da devam etmekte olan bu yangın krizinde Blue Mountains denen Mavi Dağlar denen bölgenin %80'i gitmiş.
Ne? %80'i mi?
%80'i evet. Blue Mountains'dan %80'i ve Gondwana yağmur ormanları denen bölgede de yağmur ormanlarının %50'si yarısı yanıp gitmiş. Yani daha bunun felaketi tam bir kıyamet geldi. Kanguru Adası denen yerde de bunu da BBC'den alalım. Şaima Halil imzalı BBC haberinde kıyamet geldi diyor. Resmen apokalips kelimesini de kullanmış Kanguru Adası'na. Ve yani bir Kanguru Adası Güney Avustralya'nın güneyinde Nuh'un gemisine benzetilirdi. Benzersiz ekolojisi. Bütün her hiç bir başka yerde olmayan hayvanlar orada yetişiyordu ama müthiş yangınlardan dolayı bu haftadan dolayı bir daha artık hiçbir zaman toparlanamayacağına dair korkular yükselmiş durumda. Yani uzaktan görüyorsun demiş.
Evet.
Evinin, ailesinin ve hayvanlarının bulunduğu yerde bir zamanlar oturan Sam Mitchell'la konuşmuşlar BBC'de. Uzaktan yandığını ve alevlerini görüyorsun. Rüzgar da çok hızlı giderek bu glow diyorlar işte pırıltı giderek artıyor diye böyle bir şey. Oradan İngiltere kıyılarına gidelim. Avrupa'ya geçelim. Avustralya kıyılarından. İngiltere kıyılarına 20 yıldan beri ilk defa bir balina vurmuş. İspermeçet balinası. Ve yapılan incelemede aç olduğu anlaşılan balinanın midesinden devasa plastik parçaları çıktığını açıklamışlar. 5 metrelik genç bir balina bir tuz bataklığında bulunmuş doğu sahillerinde. 1990'dan bu yana yalnızca 4 ispermeçet balinasını vurduğunu hatırlatmış. Haftalarca önce ölmüş olduğu anlaşılan bedeni bozulmaya uğramış balinanın iç organlarından incelemek üzere örnekler alınmış ama koruma projeleri açısından öncelikli bir tür çünkü en büyük deniz yırtıcılarından biri olarak çok yüksek miktarda kimyasal maddeye maruz kaldıklarını söylüyorlar. Bu da başka bir şey.
Bir başka dev balina ise tok bir karınla havalanmış. Airbus'un balina yandıran süper büyük uçağı Beluga X-Large ticari seferlere başlamış efendim. Şirketten yapılan açıklamaya göre ilk ticari uçuşun 9 Ocak tarihinde yapıldığı belirtilmiş. Beluga X-Large'ın 1995'ten beri hizmette olan A300-600ST tipi kargo uçaklarının yerini alması ve 2020 ile 2023 yılları arasında 5 tanesinin daha hizmete girmesi bekleniyormuş. Havacılık sektörü dünyanın en fazla karbon salımına neden olan ulaşım sektörlerinin başında yer alıyor.
Evet maalesef böyle. Devamını da getireyim. İklim krizi Dünya Ekonomik Forumu'nun risk raporunda ilk 5 içinde yer alıyormuş. Yani farkındalar. Fakat hiçbir şey yapmıyorlar. Böyle bir şey ilk defa oluyor bu. Çevre dünya elitini diyor. Guardian'dan Larry Elliott yazmış. Dünya elitleri, seçkinleri, zenginleri çevre konularının da giderek çok büyük bir tehlike olduğunu ilk defa kabul ediyorlar diyorlar. Biraz önce söylediğimiz gibi Time dergisi de fosil yakıt şirketleri nihayet iklim değişikliğiyle tanımaya başladılar diye bir devasa yazı da çıkmış. Fakat mesela Shell'le konuşuyorlar. Shell yöneticisiyle konuşma yapmışlar. Ve diyor ki peki biliyor muydunuz diyor. Tabii hepimiz biliyorduk diyor. Yani bu hakikaten insanın artık isyanın ötesinde bir duyguya evet. Zevk ediyor yani. Van Boyer'den denen genç CEO yani orta yaşlı diyelim. büyük bir netlikle evet biliyorduk ama kimse ilgilenmiyordu. Herkes istiyordu daha çok tüketmek. O yüzden de biz de devam ettik diyor. Ya, halbuki bu bilindiği sırada dünyanın hiçbir şey, şekilde haberi yoktu. Bilinmiyordu. Eğer devreye girip aksini yapacakları yerde önünü alsalardı kar amacı gütmeyip insanlığın ve gezegenin aleyhine, o zaman çok daha önceden önleme ve durdurma şansımız olacaktı. İnsan hakikaten yani öfkenin de ötesine geçiyor gerçekten.
Ama hiç merak etmeyin, Microsoft bir açıklama yapmış. Microsoft'un genel müdürlerinden Satya Nadella 2050 yılı itibariyle bütün ürünlerinde ve kullandıkları teknolojide karbon salımlarına sıfır salım politikasıyla beraber hareket edeceklerini söylemiş.
İyi.
2050, ama şöyle bir durum da var. Geçtiğimiz sene Amerika Birleşik Devletleri'nde fosil yakıt şirketlerinin bir araya gelerek oluşturdukları büyük lobiye katılmıştı Microsoft. Neden katılmıştı? İklim kriziyle alakalı olarak açılan davalara karşı büyük şirketlerin dokunulmazlık kazanması için yaptıkları bir lobicilik çalışmasıydı. Bu o yüzden katılmıştı. Yani bir yandan hem bu konuyla alakalı sorumluluktan kaçmak için elinden geleni yapıyorlar. Bir yandan da 2050 yılı itibariyle karbon emisyonlarından feragat edeceklerini söylüyorlar.
Kapitalizmin nihai aşaması bu işte. İklim, ekoloji krizi,
200'lük.
Ekolojik yıkımı ve yani sonuç olarak da Justin Warland'ın çok ayrıntılı haberinde mesela Shell sadece bir petrol şirketi değil ki, 6 milyar dolarlık bir plastik fabrikası da var mesela şeyin.
Evet.
Yani petrolden plastik de yapılıyor, balinaların karnından çıkan filan. Neyse, şeye devam edelim. Yani BBC bu yıl iklim değişikliğiyle ilgili özel yayınlar yapmaya başlıyor. British Broadcasting Corporation, yani Britanya'nın kamu kuruluşu, nihayet şey düştü, jetonları düştü. Yıl boyunca iklim değişikliği ve bunun olası sonuçlarına ilişkin haber, analiz, özel mülakat ve videolar yayınlayacakmış. Son derece önemli. Geç olsun, güç olmasın diyoruz. Aynı zamanda sen Microsoft'tan bahsettin.
Evet,
YouTube'da müthiş bir şey açığa çıkmış. Bu günün haberi bu. Dünyadaki en büyük şirketlerin bazıları, yüzden fazlası iklim konusunda dezenformasyonu, yanlış bilgileri destekliyorlar farkında olmadan.
Öyle.
YouTube'a
evet.
Reklam verdikleri zaman Avaz denen grup var ya, aktivist grubu, onların açığa çıkarttığı bir şey bu, son derece önemli. Yani mesela Samsung, L'Oreal, Decathlon gibi çok dev şirketlerin filan hepsi YouTube'da ilanları çıktığı zaman önünde ve arkasında iklim
inkarcılarının
reklamları da çıkıyor.
Evet efendim, zaten bu konuyla alakalı evet. Extinction Rebellion'ın geçtiğimiz isyan haftalarında büyük bir eylem de düzenlenmişti.
Evet.
Anneler çocuklarını emzirerek bir protesto gösterisi gerçekleştirmişti Microsoft, özür dilerim, YouTube'un önünde, Google'un önünde.
Evet.
Hemen arkasında da çocukları kapının üstünden sarkarak aynı şekilde kendi protestolarını kendi tarzlarıyla beraber gerçekleştirmişlerdi. Gene aynı sebepten ötürü. İklim inkarcılarına yaptıkları destekten ötürü Google'un.
Evet, aynen böyle bir devam ediyor. Fakat bunun önüne geçecek büyük bir mücadele de pekala yürütülmekte. En önemlilerinden bir tanesi de işte 19-21 Ocak, yani yarın değil öbür gün başlıyor ve bayağı adı ne?
Nedir efendim?
Strike WEF, dünya Davos'taki dünya toplantısını, dünya ekonomik konferansını boykot edelim diye kayaklarla gidiyorlar genç insanlar. Tam şeyini okuyamıyorum. Şuradan bak, okunabiliyor mu? Sen de görebiliyor musun? Buradan başlıyor bir İsviçre şehrinde. Maalesef iyi okuyamadım onu.
12 gibi galiba. Ama ben değil. Emin değilim. Ben de emin değilim. Şimdi.
Yani yerin adını. 19'da bir kentten başlayıp bir kayak merkezinden Shears'e gidiyorlar 20'sinde kayaklarla. Oradan Clusters'a geçiyorlar 21'inde. Oradan da gene 21'inde kısa bir mesafe kat edip saat 10'da başlayıp kayaklarla Davos'a gidiyorlar. 21'inde olacak. ve Winterwanderung für Klimagerechtigkeit adını taşıyor Almanca. Öncelikle İsviçre, Alman İsviçresi çünkü orası. Ve büyük bir, çok büyük bir gösteri yapılacak. Greta'nın ve 20 arkadaşının mektubunu okumuş ve internet sitemize de yerleştirmiştik, Açık Radyo'nun web sitesine. Orada görebilirsiniz. 2021'de bile değil. Şimdi de olduğu gibi diyorlar. 2030'da olmaz, 2050'de olmaz. Şimdi ve bütün büyük şirketlerin, sigortacıların, bankacıların, CEO'ların ve politikacıların derhal durdurmasını talep ediyorlar. Bir yandan o var. Harvard Hukuk Fakültesi, ünlü Harvard Hukuk Fakültesi Boston'daki, onların da Exxon Mobil'e karşı çok ciddi bir mücadeleye girdiklerini belirten bir haber var. Bayağı bir öğrenci kabul törenini basmışlar filan. Böyle devam ediyor ve bu da devam edecek. Webinar nedir?
Web üzerinden yapılmış olan eğitimler, toplantılar.
Toplantılar işte. O zaman bu akşam başlıyor bir tanesi de, bu Davos'la ilgili olan. Hem Almanca hem İngilizce'de Greta Thunberg yazıyor. Ve dünyanın ekonomik çöküşü. World Economic Forum diyor ya, evet. WEF. Onlar da World Economic Failure diyorlar. Hı. Yani dünya ekonomik yenilgisi diyelim. Ona karşı greve gidiyoruz diyorlar. Bir yandan da o. Ve yeni bir son bir haber vereyim. İnsanların karbondioksiti dünya tarihindeki, gezegenin tarihindeki bu Permiyan döneminin sonundaki büyük kitlesel yok oluş dönemindekinden 10 kez daha fazla karbondioksit saldıklarına dair. Yani yeryüzünün şimdiye kadar gördüğü, gelmiş geçmiş en büyük yok oluş olayına sebep olan karbondioksit salımının 10 katı şu anda. Hı hı. Yani artık kıyametin başka ne haberi olabilir bilmiyorum. Böyle bir araştırma da çıktı. Yeterince vaktimiz yok onun için, ama şeyi de hatırlatalım. Permiyan döneminin sonundaki o yok oluşta yeryüzündeki hayatın %90'ından fazlası yok olmuştu. Onu da söyleyelim yalnız. Evet, şimdi diğer haberleri de kısa kalan 8-9 dakikamız içinde şey yapalım. Bir tanesi, Türkiye'de son derece acayip bir şey oluyor. Yani Hakimler Savcılar Kurulu FETÖ sanığı İYİDİL için beraat kararı veriyor. Ondan sonra da bırakıyor heyet. İYİDİL yeniden tutuklanıyor. Tahliye savaşı diye bir haber vermişler. Yani nasıl yorumlayacağımızı bilemiyoruz. En iyi yorumlayan galiba manşetten Sözcü Gazetesi olmuş. Bak. Şöyle diyor. Müebbet aldı, beraat etti, tahliye oldu ve tutuklandı. FETÖ'den yargılanan eski kor general Metin İYİDİL hakkında son 3 günde yargının verdiği uç noktalardaki kararlar şaşkınlık yarattı diyor. Ayrıca Özdemir'in Ankara 2. Ağır Ceza'da Metin İYİDİL'i darbe girişimi nedeniyle ağırlaştırılmış müebbete çarptırmıştı. İstinaf mahkemesi beraat ve tahliye, serbest kalıyor. Savcı itirazı, üst mahkeme 21. Ceza Dairesi tahliyeyi kaldırıyor. İYİDİL eniştesi olan Nihat Özdemir'in dünürünün evinde yakalanıyor. O da Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan ve eşi Aslı Özdemir de gözaltına alınmışlar ve bırakılmışlar. Neden? Kaçırmaya çalıştıkları için. Artık ne diyeceği, yani kaçacağı iddia edilen Metin İYİDİL, Nihat Özdemir'in dünürünün Ankara Çankaya'daki evinde yakalanmış. HSK, yani Hakimler Savcılar Kurulu anında müdahale etmiş. Beraat kararı veren başkan ve üyeler anında dağıtılmış. Müebbet cezası olan Metin İYİDİL'e beraat veren istinaf hakimlerine soruşturma da açılmış. Böyle bir, hakikaten tuhaf kelimesinin bile yeterli olamayacağı bir şey. Yargıda İYİDİL depremi diye vermiş karar gazetesi de. Darbe girişimi davasında ağırlaştırılmış müebbete çarptırılan EDOK komutanı Metin Yiğidil için 20. Ceza Dairesi beraat ve tahliye verdi. Sürpriz hükümden 48 saat sonra 21. Ceza Dairesi tarafından yeniden tutuklandı. Aynı saatlerde Hakimler Savcılar Kurulu da eski kor generali tahliye eden mahkemenin başkan ve üyelerini görevden aldı. Haklarında soruşturma başlattı. Artık hızlı gelişiyor. Öte yandan da eski kor general Metin Yiğidil ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir, gelini Aslı Özdemir ve Yiğidil'in avukatı Abdullah Kaya da gözaltına alınıyor. Avukatlar da dahil. Üç isim hakkında Yiğidil'in yurt dışına kaçma girişimine yardım ettikleri gerekçesiyle işlem yapıldı, öne sürüldü diyor. Artık bilemiyorum ne kadar. Böyle bir kargaşa var. Dünyadaki kargaşa durumuna da bakacak olursak aslında pek de kargaşa sayılmaz. Rusya'da büyük bir değişim oldu ve Putin'in tek adam diktatörlüğü sanıyorum ebedi hale geldi.
Ben de bitti diyeceksiniz zannettim. Alkışlıyordum.
Alkışlıyordun. Çok yok, erken. Öyle. Erken öten horoz olma.
Sonra diyorsunuz.
Yani devlet Duması, parlamentonun alt meclisi, devlet başkanı Vladimir Vladimirovich Putin'in aday gösterdiği Mikhail Mishustin'i onaylamış ve böylece 383 destek, 41 vekil de çekimser. Yani aleyhte yok. Bütün partiler Mishustin'i destekleme kararı almış. O da bir vergi dairesinin başında, Rusya'nın vergi otoritesiymiş. Yalnız bu 2024'te bitecekti son şeyi, Putin'in daha 4 sene vardı ama tedbir almış olduğu görülüyor. Ve böylece başbakan istifa etti. Anayasa değişikliği çalışmaları da tam aynı zamana denk geldi. Bu şeyde çok çok ne diyeceğim bilemiyorum. Pınar Tarcan da çok güzel özetlemiş durumu. Rusya'da sadece 2019 Biyanet'te özetlemiş. 2019 Duma seçimleri sonrası Temmuz'da başlayıp Eylül'de biten protestolarda 1373 kişi gözaltına alınmıştı. Putin Başbakanı Medvedev'in yerine Federal Vergi Dairesi Başkanı Mikhail Mishustin'i yeni başbakan olarak aday gösterdi. O da oldu ve bütün dünyada da yapbozun parçaları deniyor. BBC Moskova muhabiri de Steve Rosenberg de önemli bir yapbozun ilk parçaları yerine oturmuş gibi görünüyor. Tamamlandığında Putin hala iktidarda olacak, bunu göreceğiz diyor. Ve Stalin'den sonra en uzun dönem oluyor. 99'dan beri başbakan ya da başkan olarak görev yapan Putin, herhangi bir Rusya lideri ya da Sovyet lideri Joseph Stalin'le yarışıyor. Stalin 1922-52 yılları arasında sadece 30 yıl görevdeydi. Demir pençeyle yönetti. Dünyanın en büyük diktatörlüklerinden birini üretti. Eski KGB ajanı olan Putin ise göreve ilk kez Boris Yeltsin'in beklenmeyen istifasından sonra gelmişti. 2008'de iki dönem başkanlık süresi doldu. O zaman da koltukları değiştirdi. Başbakanla, şimdi giden başbakan Medvedev ile, Medvedev başkan, kendisi başbakan oldu. Sonra da başkanlık görevini 2012'de geri aldı. Sadık Medvedev'i de geri gönderdi başbakanlığa. Mesai değişimi bayağı protestolar yaratmıştı. Ama son olarak diyor Pınar Tarcan Biyanet'te, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Vladivostok'taki Doğu Ekonomi Forumu'nda yaptığı görüşmede bir yorum yapmış. Gelin bu başlangıç noktasına dayanalım. Babacık her şeyi aldı. Bu kadar. İş bitmiştir. Halkların babası. Babacık. Kim? Babacık. Joseph Vissarionovich Stalin.
Gelin yoldaşlar bir olalım demiş yani.
Evet. Aynen öyle.
Ama çok geç. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu sürede hesaba katıldığında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ü geçerek modern Türkiye'nin en uzun süre görevde kalan lideri olduğunun tarihe geçmesi 2 sene önceydi efendim. Geç yani. Kusura bakmasın Putin.
Evet, ne yapalım. Dünya basınında da Putin'in şu ana kadarki en büyük güç oyunu yorumları gelmiş. Ondan da bahsedeyim. Yalnız son derece ilginç bir şey daha var. Seni çok şaşırtacak bir şey söyleyeyim. Yeni atanan başbakan var ya, Mikhail Mishustin, vergi dairesi başkanı işte, neyse. Onun bir garip servet, yani Projekt diye bir sitede, araştırmacı gazetecilik yapan bir sitede çıkan rapora göre, Moskova'nın en zenginlerinin bulunduğu Rublyovka mahallesinde bir büyük bir evi, villası varmış. Ayrıca Moskova'nın en zengin muhitlerinde bir başka apartmanı daha varmış. Toplamda 10 milyon doları aşıyormuş Projekt'in bildirdiğine göre vergisi. Oysa ve aynı zamanda karısı 10 milyon dolarda son 9 yıl içinde, yılda 1 milyon dolardan daha fazla kazanıyor.
Öyle mi?
Evet. Vergi Mishustin'in karısı, Mishustina herhalde diye okunuyor. Ne iş yaptığı bilinmiyor. Hiçbir şirket yokmuş onun adına. Anlaşılamamış yani. Mishustin'in de kendisinin de, Navalny var ya meşhur, Alexei Navalny muhalefette, şöyle bir soru sormuş. Peki son 22 yılın 20'sini halkın hizmetinde geçirdi vergi müdürlüğünde filan. Peki neden bu kadar zengin diye, nasıl elde etti diye bir soru sormuş.
Belki Bitcoin'den olmuş olabilir. Olamaz. Bitcoin
halka hizmet ederken mi?
Yani hem halka hizmet edip hem Bitcoin mining yapamaz mı?
Yapabilir. Her şeyi yapabilirler. Her şey. Kendi kendini yetiştirmiş bir bürokrat diyorlarmış zaten. Babacık diyoruz ve bu konuyu da kapatıyoruz burada. Öte yandan bir başka babacık var. Beyaz Saray Ukrayna'ya yardımı dondurarak yasayı çiğnedi diye Amerika Birleşik Devletleri'nde federal hükümetin faaliyetlerini kontrol eden partiler üstü denetleme organı başlattı. Ukrayna yardımını dondurmasının yasalara aykırı olduğuna hükmetmiş. Çok önemli bu, çünkü bütünüyle el yazısıyla da ortaya çıkmış durumda. Bakalım senatoda ne olacağını merak ediyoruz. Üçüncü başkan oluyor şey yapılacak olan, işte azil sürecini resmen başlamış. Salı günü başlıyor. 7 kişilik bir heyet inceleyecek, jüri gibi bir sistem var orada. Ona da bakacağız. Onun dışında da iki haber daha zamanımız var. Onları da söyleyelim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında toplanan İBB Meclisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin cem evlerinin statüsünün ibadethane olarak değiştirilmesi önerisini oylamış ve reddedilmiş. Öneri AKP ve MHP'li oyları, üyelerin oylarıyla. Yani cem evlerinin ibadethane sayılması Adalet Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarıyla reddedilmiş. Şırnak'ta kaybolan Süryani çift var, biliyor musunuz? Süryani, tek Hristiyanların yaşadığı Süryani köyü Mehre, Kovankaya. Orada Hurmuz ve Şimoni Diril çifti arıyorlar, bulamıyorlar. Arama çalışmaları hava koşulları nedeniyle drone'la yapılıyormuş. İnsansız hava aracıyla. Savcılığa intikal etmiş dosya ve gizlilik kararı. Halkların Demokratik Partisi HDP Süryani Milletvekili Tuma Çelik, kış koşullarının karadan arama yapılmasına izin vermediğini, havadan sürdürüldüğünü söylemiş. Köy zaten çoğu zaman yasaklı bölgeymiş. Bir daha, iki haber daha var. Merkez Bankası'ndan faiz indirimi, para politikası kurulu politika faizini 11.25'e indirmiş. Faizi 11.25'e çekti diyor. Böylece son 5 toplantıda Merkez Bankası faizi 12.75 puan indirmiş durumda. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından alçak, gerizekalı diyen Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mücahit Küçük Yılmaz hakaret davasında beraat etmiş. Fazla söze gerek yok. Popülizmin, demagojinin, ikiyüzlülüğün Cumhuriyet Halk Partisi liderinden neşet eden en alçak ve gerizekalıcı halini aşağıdaki satırlarda bulabilirsiniz demiş konuşmasına atıf yaparak. Ama şey olmuş, Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesi kamu görevlisine görevinden dolayı sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle aynı alenen hakaret etme suçunu işlediği sabit değildir, yapılabilir demiş.
Evet.
Böylece avukatı da yalnız Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de bu paylaşıma beraat verildi. Ankara 10. Asliye Ceza Hakimini kutluyorum. Bir Türk yargısı çağ atladı demiş. Aynı cümle AKP lideri için kullanılsa ne olur diye sormuş. Ayrıca çok ilginç, Küçük Yılmaz daha önce şeymiş, Cumhurbaşkanı'nın sözcülerindenmiş ve daha önce basit yaralama ve tehdit suçlarından da sabıkalıymış, ama ne yapalım artık, öyle olacak.
Efendim, Hürriyet Gazetesi'nden Bülent Sarıoğlu'nun da ilginç bir haberi var. Güzel bir şey olabilir bu. Yakınlarınıza yaklaşan doğum günleri, yıl dönümleri, evlilik yıl dönümleri olabilir. Efendime söyleyeyim, çeşitli konularla alakalı gerçekleşecek olan kutlamalar olabilir. Ne hediye alacağım diye düşünüyorsanız bu konuda belki de size ilham kaynağı olabilir bu haberde. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı nedeniyle tüm milletvekillerine gönderdiği ajanda ilgi uyandırmış. Akıllı ajandanın en önemli özelliği ise gerektiğinde içeriğini toptan yok edebilmesiymiş. Ajandaya özel kalemle alınan notlar mikrodalga fırında silinebiliyormuş. 4/3'ü su dolu kahve kupasıyla birlikte mikrodalga fırına konulan not defterinin içeriği 80 saniyede siliniyormuş efendim. Özel hediyeyi inceleyen milletvekilleri arasında beğenenler de varmış. Çok beğendim diye yazmışlar. Belki de Twitter'da bakamadım, bakarım ama. Kuşkuya düşenler de varmış. Kuşkuya düşenleri de aynı şekilde el uzatıp kaldırmak da her milletvekilinin görevidir diye düşünüyorum ben bu noktada.
Şüphesiz ki bu şu kelimeleri de ben şimdi mikrodalgaya atıyorum.
Açık Gazete.
Seyyare.
Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.
Günaydın Sezin.
Günaydın, günaydın.
Günaydın.
Nasılsınız
efendim? Gayet iyi. Siz nasılsınız acaba?
Evet, gayet iyiyiz. Çünkü artık size bir müjdem var. Açıklayayım mı?
Lütfen.
Ama çok sevineceksiniz. Sizi bu kadar sevindireyim mi bilmiyorum yani.
Bekletme.
Sabırsızlanıyoruz.
Dün Viktor Orban Hristiyan Demokrat çevreci politikasını açıkladı. Hmm. Artık sırtımız yere gelmez.
Macaristan'dan bahsediyoruz. Çok iyi, heyecan verici.
Çok tabii ki yani. Siz Bernie Sanders'la arkadaşlığınız mı olacak? Bizim de arkamızda Macaristan var.
Evet.
Bizim de böyle güçlerimiz var.
Talpra Macar.
Evet, Talpra Macar. Onlar tam gaz gidiyorlar hakikaten. Şaka bir yana tabii ki bu Hristiyan Demokrat çevre planı yani aslında Hristiyan değerlerine gayet uygun olduğunu, işte çevre korumanın vesaire iddia eden bir çerçeve içinde kendisi. Viktor Orban'ın açıkladıklarında çok büyük bir yenilik yok ve aslında tabii ki işte çevre politikalarıyla aslında gelişimin, ekonomik gelişimin birbirine ters düşmesi gerekmediğini vesaire ifade ederek işte aslında benim de üstüne çok eğilmek istediğim bir konu. Sağ partilerin, aşırı sağın da aynı zamanda popülist partilerin çevre konularına nasıl eğildiği, aslında nasıl bir riyakarlık sergiledikleri tabii. Burada çok enteresan örnekler var. Macaristan'da tabii bu trendin geliyor olmasının arkasında orada da işte bildiğiniz gibi geçtiğimiz Mayıs ayından beri bir dalga var. Budapeşte de yeni belediye başkanı Gergely Karacsony'nin seçilmesi
Evet. Bunu
başlattı. Daha önce de çünkü Viktor Orban'a karşı bir takım zaferler elde edildi politik olarak, ufak tefek, daha ufak tefek demeyelim şimdi, Macaristan çapında önemli. Ama yani bir gedik açan diyelim ki onun büyük popülist kalesinde bir takım zaferler elde edildi. Ama tabii Gergely Karacsony'nin heyecan verici tarafı, bizim geçen programlarımızda da bahsetmiştik. Hem gerçekten Budapeşte'yi bir her alanında çevre korumaya, küresel ısınmaya hazırlıklı bir kent haline getirmek istemesi, bunun için aktif politikalar uygulamaya çalışması, bununla ilgili bir planı, programı, hedefleri oluyor olması ve bunun ötesinde de bölgedeki yani işte daha önce bahsetmiştik Prag'da, Bratislava'da yani Slovakya'da ve Polonya'da Varşova'nın belediye başkanları bir araya gelerek Özgür Kentler Paktı'nı imzalamıştı. Popülizme karşı gitmeleri çok gündeme geldi ve işte o taraftan biz de konuştuk daha çok, ama asıl tabii benim de ilgimi çeken küresel ısınmaya karşı bu şehirlerin birliğe gitmesi, sınırlar ötesi birliğe gitmeleri bence çok önemli.
Evet.
Tabii şimdi bu sağ politikaların tuhaf tavırları deyince, tuhaf davranışları deyince, bu çevreye yaklaşımları deyince bir de tabii ki şey var, Trump'ın yaklaşımı var. Dün akşam da Trump'ın bir konuşmasını dinleyerek uykuya daldım. Uykuya dalmanın en güzel yöntemi, yani herkese tavsiye ederim.
Allah Allah. Yani Trump'ı dinleyip uyuyabiliyorsun. Ya yani.
Dikenli yatakta mı efendim Hintlilerin kullandıklarından?
Evet. Şeytan azaltta gerek. Böyle daha bir mazoist duygularla herhalde. Hintlili,
pardon.
Şimdi şöyle.
Çivili yatak. Evet.
Çivili.
Valla bilmiyorum. Yani çivi çiviyi söker. Böyle bütün gün yaşadıklarınızdan sonra benim gibi bir hayatınız varsa Trump'la çok güzel uyuyorsun.
Evet,
normal hayatta olanları bilemeyeceğim. Mutlu insanları bilemeyeceğim. onlara bir ters etki yapabilirse bana böyle şey oluyor. Neyse, oluyormuş. Çünkü her akşam yapmıyorum tabii. Ama yani çok çok acayip bir şeydi tabii. Ben Trump'ı söylem analizi de yaptığım için sık sık dinliyorum. Bu tür popülist liderlerin hepsini dinliyorum. Ama
Allah kolaylık versin, ne diyeyim.
Evet ya, işte diyorum, şeytan azapta gerek. Çivi çivi söküyor. Hayatımın acılarını bu şekilde bastırıyorum. Neyse, tabii şaka bir yana Trump'ı bağıra bağıra şeyden bahsediyor. Tuvaletler. Evet, kendisine.
Nasıl?
Tuvalet, 10 defa 20 defa tuvalet dediğini duyuyorsunuz. Milwaukee'deki kampanya konuşmasında. İşte duşlar. Ve bu konuyu neye bağlıyor bilin bakalım. Yani diyor ki işte yeni çevreci tuvaletlerde, evet, basıyorsunuz su gelmiyor. Bunu uzun uzun anlattı. Ondan sonra duşa giriyorsunuz. Benim gibi güzel saçlarınız var. Aslan yelisi gibi demedi tabii ama benim gibi güzel saçlarınız var dedi. Onları böyle güzel bir duş almak istiyorsunuz. Su akmıyor.
Susuz.
Bilin bakalım neden? Ömer Bey yüzünden tabii.
Allah Allah. Suyu mu kesmişler?
Kuru temizlemeci değilim ki ben.
Trump'a evet, kuru temizlemeci.
Susuz sabunsuz.
Kuru şampuan gibi süper icatlar var ya, onlardan kullansın. Şaka bir yana tabii Viktor Orban diyorum. Allah'ım devrelerim bozuldu. Trump'ın tabii bu konuşmasında işte bir yandan çevreye atıfta bulunuyor. Yani işte bu çevreciler de işte çok abarttılar demeye getiriyor tam söylemeden. Yani hayatımızın düzeni bozuldu ama biz işte foşur foşur duş yapmayı da sağlıyoruz. Bir yandan çevreyi de koruyoruz. Evet. Geldi uyuma.
Evet, zaten şey de demişti yanlış hatırlamıyorsam. Başka bir vesileyle, ama ikisini birleştirebiliriz. Nobel Barış Ödülünü de benim almam gerekirdi.
Kıskanmış.
Bu Nobel Barış Ödülü'nün takıntıları nedir bu liderlerin, onu bilemeyeceğim tabii. Hem nefret ediyorlar.
Ek gelirden ötürü olabilir mi?
İstiyorlar. Efendim?
Ek gelir.
Ek gelir ya, evet değil mi? Şeyde milyar dolarlara bir şey gibi minicik damlacık, 1 milyon dolarcık
akmasa da damlar diyordur mesela.
Evet ya, o da benim olsun.
Evet.
Veya tabii belki de işte o sahip olmak istedikleri ne nasıl diyelim, yani işte prestiji aslında sahip olmadıklarını bildikleri bu şekilde sağlama bir haset vesilesi mi diyelim, bilemeyeceğim.
Evet.
Bakalım. Neyse, yani sonuç olarak Trump da biliyorsunuz aslında Etiyopya'nın Nobel Barış Ödülü'nün Etiyopya'nın barışı sağlanması nedeniyle alınan devlet başkanının aldığı Nobel Barış Ödülü'nü kendisinin hak ettiğini söylemişti.
Evet.
Böyle de bir özelliği var. biliyorsunuz geçenlerde onu da söyledi.
onu hatırlatmaya çalıştım ben de, evet, çok şey.
Evet, orada Abraham Lincoln'den daha yüksek desteğe sahip olduğunu söyledi kamuoyu araştırmalarına göre. Bunlar da var tabii ki ama tuvaletler.
Evet, tuvaletler önemli. 15 binin üzerinde değil mi yalan şeyi hesabı?
Belli eklendi herhalde bunlar. Vallahi evet. Yani bu yeni çevreci suyu akmayan duşları ve tuvaletleri bilmiyorum. Ben karşılaşmadım kendileriyle. Ne gibi acılar yaşattığına bu tarz icatların halkla. Ama yani işte sifonu çekemiyorduk. Trump sayesinde çekiyoruz gibi bir Milwaukee'de demek yani ki.
Her sifonu çektiğimde şimdi bugün Trump hatırlayacağım sizin yüzünüzden. Bu verdiğiniz
ya
haberinden.
Bak işte bunu da yaptım canım. Yani işte her tuvalete gittiğimde insanları tuvaletten soğutacak. Duş yapamayacaklar. Şimdi ama yani o konuşma tabii ki bir parçası işin. Viktor Orban da işte bu benim bahsettiğim. Aslında bu planda güzel şeyler de var tabii. En azından Macaristan'ın bu yönde bir adım atıyor olması güzel. Ama bunun tabii ki ben bir lip service olduğundan, tamamen yani bir laf olsun beri gelsin. Aslında gerçek attıkları adımları, yani çevreye son derece zarar veren projeleri uygulamaya koymanın bir bahanesi olabileceği endişesi içindeyim. Acaba neden? ve 2030'a kadar %90 tamamen Macaristan'ı karbonsuz hale getirmeye, elektrik üretimini bu yönde bu yöne kaydırmaya niyetli, bütün enerji aslında tüketimini. Fakat burada tabii ki Viktor Orban'ın bu hedefinde Macaristan'da nükleer enerji var. Nükleer enerjiyi de kim yapıyor bilin bakalım. Rusya.
Rusya.
Evet.
Rosatom.
yani diyebiliriz öyle ilintili şirketler ve evet böyle bir Pax'ta orada şeyler var. Nükleer santral kurulması hedefi var. Kuruluyor Pax şehrinde Macaristan'ın. Ve tabii ki bunun arkasında yolsuzluklar da epey dönüyor. Önemli olan bir büyük projelerdeki yolsuzluklar zaten. Ama bu arada Macaristan'ın yatırımlarında işte bu güneş enerjisi olsun, rüzgar değirmenleri konusu olsun, rüzgar enerjisi olsun, Türkiye'nin de payı olduğunu, Türkiye'den de yatırımcıların olduğunu hatırlatalım. Bu da ilginç bir kaderin tecellisi diyelim. Hatta Çin'le özellikle işbirliği yapılıyor bu konuda. Ya evet. Dünyamız giderek karmaşıklaşıyor. Kimin nerede nasıl durduğu ve gerçekten nasıl durduğu biraz belli değil. İlk etiketler, görüntüler yanıltıcı da olabiliyor bu arada tabii ki. Çin'in de bu arada yeşil yatırımlara çok büyük desteği var dünyada bir dolu yerde. Şimdi gerçekten böyle mi? Bunların hepsinin arka planına inmek lazım. Çünkü o hep geçen haftalarda bahsettiğimiz riya meselesi çok çok önemli. Sahtekarlıklar, yapıyor gibi gözüküp yapmamalar, yaptığıyla gözüktüğü arasında uçurumlar olması, hem insanların hem özellikle siyasetçilerin, bu tabii çok düşündürücü. Çevre politikaları konusunda da bunu herhalde bence önümüzdeki dönemin en büyük meselesi farkındalığı arttırmaktan çok, yani farkındalık bir noktaya kadar arttı, çok daha da artabilir. Yer yok, tamamen artık iş bitti demiyorum tabii ki insanların bu konuda duyarlılığını arttırmakla ilgili. Fakat ondan daha büyük bir sınav, Greta Thunberg'in de aslında işaret ettiği gibi yapıyor gibi gözüküp yapılmayanları, mış gibi yapanları onların üzerine gidiyor olmak. O çok daha zor bir mücadele. Riya meselesi.
Rusya'nın yeni başbakanı da Mistushin de çok son 22 yılının 20'sini halkın hizmetinde geçirmiş ve muazzam, hem karısı hem kendisi çok zengin olmuşlar.
Ne tesadüf.
Hükümetin şeyinde çalışarak açıklandı bu. 10 milyon dolar karısı sadece, hangi şirket belli olmadığı halde Mistushin'in karısı son 9 yılda 10 milyon dolardan fazla para kazanmış.
İşte böyle tesadüf nedense böyle görevlerde bazı ülkelerde insanlar çok kazanıyorlar. Yani niye acaba?
Bence o Bitcoin.
Evet ya, kesinlikle. Ya şimdi burada tabii Medvedev'in maalesef Toskana'daki çiftliklerine, işte şeylerine, topraklarına, villalarına gidip keyif yapamadığına ben yanıyorum. O beni üzüyor.
Öyle mi var mı? Yapmamıştır. Evet. Böyle şeylere sahip olmamıştır. Hayır, hayır.
Kesinlikle. Tabii yani şimdi emekliye ayrılıp o da ne güzel gidecekti. Fakat azledilmişken insan bir, değil mi? Böyle bir emekliye ayrılır. Böyle olmuyor tabii.
Ne yapıyor Medvedev?
Medvedev kendisi işte şey oluyor. Bir görev verildi. İstihbarat.
Öyle mi?
Yardımcı istihbarat şefi.
Ha, onu atlamışız biz.
Evet ya, bunu şey yaptınız maalesef. Yani Putin'in aslında güvenlik konseyindeki yardımcısı gibi, yani yardımcı istihbarat şefi görevi gibi bir şey oluyor bu. Yani istihbaratla ilgili sözde bir işleri olacak, güvenlikle ilgili. Yani ona da maalesef emeklilik yok.
Yok,
evet. Toskana gene hayal oldu.
Benim sadık yârim Medvedev'dir diyor, değil mi Putin?
Ya tabii fazla uzağa da gitmesin şimdi. Ne yapacağı belli olmaz bunların. Evet. Çünkü öyle ayrıca şeytanın azapta gerek lafı, ben kendime kullanıyorum ama aslında onlara lazım. Herhalde gerçek şeytanlar o tipler oldukları için onların hakikaten de fazla uzağa gidemezler. Çünkü mutlu emeklilikler öyle olmaz. Ya konuşurlarsa, ya başka emeklilikte, boşlukta bir takım maceralara, işlere girişirlerse, AK Parti'nin ayrılanlarında boş durmadığını gördük. Oradan da parti kuruyorlar. Kim bilir, fazla öyle boşta bırakmamak lazım demek ki stratejik olarak. Tabii bu arada Putin ne yapacak? Putin tabii ki de herhalde o da emekliye ayrılmayacak. Yani kendisi görüntüde bekar ama aslında bir jimnastikçi, eski jimnastikçiyle evli olduğu gizli olarak söyleniyor. Böyle de enteresan.
Dedikodu.
Hiç şikayet etmeyeyim. Yani medeni durumu şey değil. Belli olmayan
medyanın abartması.
Başkanı var. Efendim?
Medyanın abartması olabilir bence.
Medyanın abartması. Şimdi bizim ağzımızı yormasın tabii onun özel hayatı da. Tabii önemli olan burada dönemini uzatma tabii ki çabaları gözüküyor, olan biten, yani hiç uzaklaşmama aslında görevinden niyeti herhalde o. Ondan bunu da işte nasıl yapacak? Bunun emareleri daha önce vardı aslında. Şöyle ki kendisini partisinden fazlasıyla yolsuzluk söylentileri içine batmaya başlayan partisinden biraz ayırmıştı. Ve partinin üstüne çıkarak son işte seçimlerde malum bağımsız aday olmuştu. Bağımsız olarak yarışmıştı. Bunlar hep Türkiye'de tabii örnek olabilirler. Geride bırakma partiyi Türkiye'de ne kadar tutar olabilir mi bilmiyoruz ama Rusya'da da bir zaman aldı. Yani hemen işte o zaten bir anda olan bir şey değil ama bir süreç olarak karşımıza çıktı ve şimdi de hükümeti de geride bırakma ve hükümetin de tabii tepesine çıkarak, üste çıkarak, en tepede, çatıda günlük işler, yok ekonomiyi yönetemedi, yok onu beceremedi falanların üstüne çıkıp bir üst lider gibi, süprem lider ne dersiniz artık,
Pontifex Maximus.
Evet, yani en tepelerde
bu padişahım şekilde, çok yaşa.
Evet, bir Sezar durumu belki diyebiliriz hakikaten de. Ya teknik olarak belki Singapur'un durumuna benzetebiliriz aslında. Singapur tabii burada kötü bir örnek, ne kadar kötü bir örnek Rusya ile vesaire karşılaştığımızda iyi örnek tartışılır da o başka mesele de. Orada Lee Kuan Yew'in biraz durumu benziyor, yani en tepedeki siyasetin en üstünde yer alan gibi. Ve tabii Kuzey Kore örneği de var ama orada bambaşka bir durumlar söz konusu. Ya birazcık her şeyin üstünde duran lider modeli Rusya'da denenecek herhalde.
Evet,
oradan da buralara gelir mi etki ve şey olarak, model olarak bilemiyorum.
Neden olmasın?
Niçin için olmasın. Evet, evet. Yani orada pişenler bize şimdiye kadar pek düşemedi. Rusya'daki gibi muhalefetsiz bir aslında model. Muhalefetin, yani daha doğrusu var olduğu ismen fakat varlık olarak olmadığı bir model herhalde Türkiye'ye benimsetilmek isteniyordu. O pek tutmadı burada. Bakalım bunlar herhalde ilham kaynağı olacak gibime geliyor. Putin'siz yapamayız herhalde, değil mi?
Peki yani. Trump'ın bir daha sürekli seçilmesi, seçim anayasayı değiştirerek mümkün olabilir mi? Bu şimdi önümüzdeki seçimi kazandığını varsayalım.
Vallahi o Milwaukee konuşmasında 10 yıl sonra da aday olmak gibi bir lafı da geçiyordu.
Öyle mi?
Ne konuşmaymış. Vallahi yani niyet, hayaller Bernie Sanders, gerçekler Trump olmasın yani. Tabii o Amerika özelinde bunları yapabilmek, bu tarz değişiklikler yapabilmek gerçekten de zor. Amerika'nın hem kötü tarafı hem iyi tarafı belki. Çünkü kötü tarafı derken mesela silahla ilgili konularda da işte anayasayı değiştirmek her ne kadar bize dışarıdan çok arkaik gözükse de silah sahibi olmakla ilgili, silah hakkıyla ilgili kısım Amerika'nın bir türlü değiştiremediği, o bir anlamda gelenekselciliği, anayasal gelenekselciliği yüzünden orada kalan bir şey. Ama tutup da Trump'ın artık dönemini uzatacak noktalara gelmesi için hakikaten Amerika'nın da büyük travmalara itilmesi gerek herhalde, bir o psikolojiye gelebilmek için. Şu an için Trump destekçilerinin dahi bu konuda şüpheci yaklaşacaklarını tahmin ediyorum ama hiç belli olmaz. Dünyamız o kadar tepe taklak oluyor.
Evet evet, el yazmasıyla, yani elde edilen bilgi ve belgeler arasında el yazması var. Zelenski'nin Biden'ın soruşturulacağını açıklamasını sağla diye bir not yazısı var. Böyle yeni çıkan bir adam vardı işte şey. Lev Parnas diye Ukrayna asıllı bir iş adamı. Demokratların yürüttüğü soruşturma kapsamında da Trump'ın özel avukatı ve biraz da artık çete mensubu gibi Rudy Giuliani'nin, zaten ismi de benziyor mafyaya, onun yardımcısı olarak dikkati çekmişti Giuliani'nin ve Trump bütün hareketlerimden haberdardı diyor. El yazması şeyi de, el yazısıyla iletilmiş notu da var yani Zelenski'nin. İşte not, Parnas'a el yazısıyla iletilmiş olan not ve yani Giuliani'nin ya da Trump'ın rızası olmadan tek bir adım bile atmadım demiş zaten. Neden Cumhurbaşkanı Zelenski'ye en yakın isimler benle görüşsün ki, ben kimim ki, ben ne toplantı yapmaları söylendi, bunu hala gizlemeye çalışıyorlar, yalan söylüyorlar, ben Ukrayna'da Trump'ın ve Giuliani'nin işlerini hallediyordum demiş. Ama bunlar evet, senato için yeterli değil herhalde yargılanma sürecinin. Yani savcılık görevi yürütecek 7 üye var. Yani azil suçlamalarının gerekçelerinin yazılı olduğu dosyayı da okudu, başladı iş ama gene de uzar bu iş herhalde.
Tabii uzar ve aslında tabii Amerika için de büyük bir sınav bu. Yani gerçekten de o politik desteğin ötesinde gerçekten politikacılar, başkanlar kanunun üzerine çıkabiliyor mu, çıkamıyor mu, nedir? Bütün bunların aslında o şekilde tartışılması lazım ama tabii burada yani tamamen bambaşka bir şeyde çizgide gitti Cumhuriyetçi Parti ve onlar Trump'ın arkasında %100 neredeyse yer almayı tercih ettiler.
Evet, yani dolayısıyla da senatodan geçmemesi ihtimali de çok yüksek bu aziz sürecinin. Böylece üçüncü başkan olarak da şeye geçse bile, meclise gitse bile azilname vaziyetleri gene de oradan, senatodan dönecek gibi gözüküyor.
Şimdi yani burada Trump'ın desteğinin şu an için 42.4 destekleyenler, 52.9 desteklemeyenler gibi bir oran var. Bu işte 538'ten alıyorum bu rakamları. Bütün yani diğer farklı şeylerin, kamuoyu araştırmalarının ortalaması gibi. Fena değil aslında. Yani Trump'ın düz bir çizgide gidiyor. Yani 42 küsürler, işte 40'ın üzerinde gidiyor hep. Ya bu durumlara göre, Trump gibi bir başkana göre bana epey yüksek geliyor. Tabii diyebilirsiniz ki gerçekten bütün bu Bağdadi'ydi, Süleymani'ydi vesaire, bütün bu büyük suikastlerin aynı zamanda profilini arttırması söz konusu değil mi? Muhakkak o da vardır. İşte Cumhuriyetçi Parti'nin arkasında birleşmesi var en çok tabii ki. Ama yani tabii ki bazı şeylerde bu arada mesela YouGov'unkinde oldukça daha düşük. %52 ya 39 mesela. Yani 3 puan diyelim ama gene yani 30'lu seviyelere inmiş gibi. Ipsos'unki de aşağı yukarı aynı. Üstelik orada onaylamayanlar %56 gibi. Ama yani gene de düşündürücü Trump'ın hala bu kadar destek sahibi olması ve seneye kadar da hala başkanlıktan şansını maalesef koruduğunu düşünüyorum. 10 yılları bilemeyeceğim ama gelecek dönemde orada kalabilir. Biraz demokratların kendilerine bağlı. Yani onlar da hakikaten doğru düzgün bir adaylık arkasında birleşiyor olmaları lazım artık onu nasıl yapacaklarsa.
Evet, kesinlikle ve yani demokratların evet. Da bir türlü sahtekarlığa bulaşmış olan başta Nancy Pelosi olmak üzere büyük sermayeyle yakın işbirlikleri olduğunu da biliyoruz tabii Hillary Clinton döneminden beri. Üstelik de işin içine mesela Rusya'nın seçimleri etkilemesi gibi bir yalanı sokarak şey yaptılar yani. İşi iyice bulandırdılar yani.
Evet, maalesef oralarda çok karışıklıklar var. Kapatırken ben bir iki konuya dikkat çekeyim. Bir tanesi bu Almanya'da malum Libya zirvesi var. Fakat Almanya Yunanistan'ı çağırmadı. Yaptığı diplomatik gaflardan bir tanesi bu oldu. Ve tabii ki bu Yunanistan ve Türkiye arasındaki aslında bu Türkiye bir jest gibi de gözükebilir ilk başta.
Evet.
Öyle de yorumlanacaktır. Zaten. Evet, yorumlanacak zaten. Fakat aslında yani tabii ki niyet o muhakkak öyle gözüküyor. Fakat bunun sebep olacakları bakımından Yunanistan'ın Türkiye'nin gerilimini, gerginliğini aslında daha da artıran ve Yunanistan'da malum Almanya'nın çok negatif bir algısı var bütün bu ekonomik kriz sürecinden dolayı. Buna güzel bir katkıda bulunan bir çam devirmiş oldu Almanya. Ve oradaki zirveyi de bir anlamda kadifleştirmek için diğer yaptıkları hataları da işin içine alırsak işte Kongo'nun çağrılmasıydı mesela.
Evet, Kongo gibi. Ama bir de ilginç bir şey daha var, ilave edebiliriz
yani
belki
de. Yunanistan yok, Kongo var. Kongo'ya ilave eden o anlamda yok da.
Evet, yani Diken de internet gazetesinde şey vardı. Heiko Maas'ın Almanya Dışişleri Bakanı'nın duyurduğu özel bir haber vardı. Haftar ateşe uyacak diye, savaş beyi ya da ağası diyelim.
Yani
general de diyorlar. Ateşkese uymayı taahhüt etti diyor. Yani Moskova'daki görüşmede ateşkes anlaşmasını imzalamadı ama ateşkese uymayı vaat etti. Bu son derece önemli demiş. Yani zaten hukuk, sözleşme, uluslararası hukuk, adalet vesaire, o bütün kurumlar çöküntüde. Bu Heiko Maas'ın açıklaması da harika yani. Yani imzalamadı ateşkes anlaşmasını ama uyuyacak bana söyledi diyor.
Ya buradaki hikaye tabii çok hırslı bir kişilik kendisi. Daha önce de mesela güvenli bölge planı olduğunda Annegret benim de adını söylemedim, AKK olarak geçen Hristiyan Demokratlar'da denemeyeceğim, bir dakika deneyecektim ama vazgeçtim gene, AKK olarak Annegret hanımefendi diyelim kendisine. Onun sunduğu bir plan vardı. Merkel'in bilindiği gibi yerine geçecek isim olarak gösteriliyordu. Barış Pınarı operasyonu sırasında Almanya'nın da desteğinde bir güvenli bölge planı sunmuştu malum. Heiko Maas bunu daha şeydeyken, Türkiye ziyareti vardı o sırada. Kendi aslında aynı kabinede, aynı takımda olması gereken AKK'ye bir gol atarak aslında böyle bir planın olmayacağını Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanında söylemiş ve kendisini epey bir rezil etmişti. Kendisini derken hedefi AKK'yi rezil etmekti. Fakat bence yani Alman bir bakanın diğerinin altını oyması Türkiye'de toplantıda, basın toplantısında ve yani bunu bu kadar habersiz böyle arka perdeden vesaire değil, gayet sert biçimde yapıyor olması çok yorumlara yol açmıştı. Öyle hırslı bir kişilik yani Mas. Ve burada da herhalde kendisine bir skor elde etmeye çalışıyor. Malum kendisi sosyal demokratlardan. Herhalde kendi geleceği için oynuyor aslında.
Evet, adayımız odur ilerisi için. Bu popülist liderlere güzel bir örnek. Süreyi bitirmek üzere
evet.
Hatta bitirdik.
Evet, bitirdik artık zaten. Vallahi yani hepinizi popülist liderlerin konuşmalarını dinlediğiniz akşamlar dolu bir hafta dilemiyorum.
İyi uykular.
Ben sizin yerinize yaparım.
Evet efendim.
Güzel uyurum sizin yerinize. Olur mu?
Olur.
Bayağı uykusuzluk çekiyordum. Valla formül olarak bu varmış yani.
Evet. Tamam.
Neyse görüşmek üzere.
Bu Macaristan konusunu açık iklim acil programında da devam ettireceğiz Macaristan'daki son gelişmeleri.
Ay,
Orhan Esiller'le
evet,
Yeşiller'den. Siz de galiba bir etkinliğe davetlisiniz bu hafta sonu.
Evet, yarın cumartesi bu arada Yeşiller'in bir etkinliği var. İstanbul'da Taksim'in otelde meraklılarını bekleriz. Ve orada işte kayıt olabiliyorsunuz tabii. Önceden kayıt olmak gerekiyor. İnternetten arayıp bulabilirsiniz. Ve orada da biz de popülizmi, aşırı sağa ve çevreye yaklaşımlarını da konuşacağız.
Evet.
Evet. Pazar günü de şeyde Hrant Dink'te görüşmek
evet.
Üzere.
Görüşmek üzere.
Seyyare.
Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.
Açık Gazete.
Alp Ulagay'la Spor.
Günaydın Alp.
Günaydın Ömer Bey.
Günaydın Alp Bey, kusura bakmayın daldım.
Günaydın.
Evet, öncelikle bir şeyden bahsedebilir miyiz? Avustralya açık tabii tenis ama bir akamete uğramış galiba. Bir acayip bir fotoğraf vardı, sıcaktan perişan olmuş bir kadın tenisçinin yerlerdeki hali falan. Bir ara verilmiş.
Sıcak değil, tamamen şey. Yangınların dumanından etkilendi tenisçiler.
Evet.
Yani tam geçen hafta biraz sözünü etmiştik.
Evet.
Bu Avustralya'daki korkunç yangınların ve dolayısıyla işte bu küresel iklim değişikliğinin spor etkisi aslında. Çünkü tam yangınlar devam ederken yılın en önemli spor olaylarından biri başlamak üzere. Yani Avustralya Açık tenis turnuvası pazartesi günü başlayacak ama bu hafta elemeleri var. Yani ana tabloya girmek isteyen tenisçiler için kadın ve erkek tenisçiler için eleme maçlarının yapıldığı bir hafta ve bu tenisçiler tabii bizim ismini pek duymadığımız ya da çok az duyduğumuz oyuncular var burada. Yani işte Federer'ler, Nadal'lar, Serena Williams'lar, Osaka'lar yok. Dünya sıralamasında işte ilk yüzden sonraki tenisçiler var ve hani seslerini duyurma imkanları da fazla yok ama bu hafta duyuldu. Çünkü şöyle ilginç bir durum oldu. Aslında Melbourne bu yangınlara herhalde yangınlar yayıldığında yangınlara en uzak eyalet gibiydi. New South Wales oluyor galiba.
Evet.
Ama yangınlar eyalet sınırlarına dayandığı için ve tabii duman sanıyorum o duman kitlesi hatta dünyaya dolaşmaya başladı.
Evet, dünyanın tamamını saracağı açıklandı NASA tarafından bizzat yani Amerika Birleşik Devletleri Uzay ve Araştırmaları Kuruluşu resmen en az bir daire yapacak bu yıl içinde diyor. Yarısını sarmış zaten duman.
Şöyle bir olay oldu işte bu eleme maçları başlamadan daha geçen haftadan şu endişe vardı ya. Tenisçiler nasıl oynayacaklar? Şeyi de unutmayalım. Avustralya Güney Yarı Küre'de ve normalde tabii böyle orman yangını endişesi olmaz turnuva boyunca ama sıcakla mücadele eder tenisçiler. Hatta evet, bundan zaman zaman şikayet olur. Yani gün ortası 38-40 derecede oynatıyorsunuz tenisçileri. Yani sıcaktan bunalan tenisçi fotoğraflarını görürüz ama bu sefer başka bir şey oldu. Herhalde salı günüydü. Kadınlar elemelerinin birinci turunda Jakubović 6-3 5-6 öndeyken, yani bir seti almış ve ikinci sette bir oyun gerideyken kadın tenisçi fenalaştı kortta. Dalila Jakubović ve tıbbi yardım istedi önce ve nefes alamadığını söyledi kortta dumandan dolayı. Çünkü ben oradaki işte İngiliz Fransız gazetecilerin yorumlarını okuyorum. Hani açık havayı bırakın, sabah otel odasında uyandıklarında odanın içinde bir duman kokusu alıyorlar. Yani odanın içinde hissediyorlar. Çünkü havalandırma yoluyla da bu bir şekilde sızıyor anladığım kadarıyla. Tamamen uzak tutmak mümkün değil. Bir de açık havada yüksek performans gösteren bir sporcu tamamen etkileniyor. Jakubović işte dediğim gibi tıbbi yardım istedi ve önde olduğu maçı bırakmak zorunda kaldı.
Evet.
Devam edemedi maça.
Yani bunlar yokmuş gibi davranıyorlar ama gerek Avustralya basını başta olmak üzere dünyada kayıtsızlık hakim. Çünkü medya bu konuyu ele almıyor ve üstelik de yani kasıtlı bir takım misinformation dedikleri yani dezenformasyon kampanyaları da yürütülüyor. İşte %75'i 4/3'ü bunların kundaklamadan oluyor. Bunların arkasında kim var, yangınların filan diye. Yani küresel ısınma demesinler de ne derlerse desinler diye bir durum var.
Yangın değil. Çalı çırpı falan.
Evet. Çok acayip.
Sonra ben dün Can'a bir fotoğraf yollamıştım. O evet, da galiba çarşamba gününden olsa gerek. Nicolas Mahut, Fransız erkek tenisçi, birinci tur maçından önce maskeyle sağ kenarında oturuyor. Yani hani böyle sağlık maskesi olur ya, onu takmış. Onunla oturuyor ve iki sette kaybetmiş maçını. Bilmiyorum hani diğer rakibinden daha mı fazla etkilendi. İşte Mahut, kimi dinleyicilerimiz hatırlar, 2010 yılında dünyanın en uzun tenis maçını oynamış tenisçiydi Wimbledon'da. 11 saatlik bir maç oynamıştı meşhur Fransız tenisçi. Kariyerini hala devam ediyor ama bu eleme turunu geçemedi buradaki. Şimdi bunu dediğim gibi bunlar işte alt düzey, çok sesini çıkaramayan tenisçiler. Haftaya pazartesi günden itibaren biz dünyanın en büyüklerini göreceğiz orada, kadın erkek. En önemli tenisçileri oynayacaklar. Peki orada böyle bir etki olursa ne olacak? İşte bu turnuvanın yapıldığı tesislerde kapalı kortlar da var. Sanıyorum 6 kapalı kort var. Tabii aynı sayıda seyirciyi herhalde şey yapmayabilir, ağırlamaya yetmeyebilir. Ancak hani oyuncular rahatsız olduğunda belki kapalı kortlarda oynama imkanı var. Ama demin dediğim gibi yani otel odasına sızan duman havalandırma yoluyla kortlara da sızacaktır bir şekilde. Ve şimdi bu önemli oyuncular protesto edip devam edemezlerse turnuva ne olacak? Belki de yarım bırakmak zorunda kalacaklar.
Evet, yani iki yani birkaç tane haber sabahleyin erkenden ya da 8:30'dan sonra okumak durumunda idik. Okuduk da zaten yani Blue Mountains denen yerin ormanlarının %80'inin yanmış olduğu kesinleşiyor. Guardian Australia'dan bu haber, Avustralya Guardian'ından. Ve Gondwana yağmur ormanlarının da yarısı yanıp gitmiş bu bushfire dedikleri şeyden. Yani meselenin öyle önümüzdeki birkaç gün, ay, hatta sene içinde bile halledilebileceğinden emin değilim. Yani tenis içinde, yani Kanguru Adası denen yerde ki çok bayağı büyük bir yer ve tam bir kıyamet geldiğine dair BBC haberi vardı, Şaima Halil imzalı. Yani muazzam bir yıkımdan bahsediliyor.
Yani şimdi değil mi, biz bu küresel iklim değişikliği sebebiyle böyle çok erken, iptal olan bir büyük spor etkinliği, çok büyük bir spor etkinliği görmedik. İşte olimpiyat vesaire görmedik.
Evet.
Sadece şu var, yani en çok küresel iklim değişikliğinin bugüne kadar en çok etkilerini gördüğümüz sporlar neydi? Kış sporları. Hatta buna dair bir Fransız araştırmacı şey yapmış, tez yazmış. Ben de bu hafta onlara bakıyordum. 1980'den beri Alplerde, yani Fransa, İsviçre, İtalya, Almanya, Avusturya, o bölgede 161 kayak tesisi kapanmış. Son 40 yıl oluyor. 40 yılda. Yani,
evet, önemli.
Özellikle 85-90 arasında hızlanan bir eğilim olmuş. Bir de son yıllarda kapatmak zorunda kalmışlar tesisleri. Şimdi bu tabii, hani kayak tesisi belki çok üst düzey spor organizasyonu etkilememiş olmayabilir. Daha çok turizmle alakalı. Ama şimdi Avustralya açık, dünyanın elit sporcularının mücadele ettiği bir turnuva. Belki ilk defa böyle bir etki göreceğiz önümüzdeki iki hafta. Çok doğrusu merak ediyorum. Bu arada demin Federer'den söz ettik. Evet. Federer'i doğrudan hedef alınan bir protesto gösterisi de oldu.
Daha evet, doğrusu ondan birazcık bahsetmeye çalışmıştık biz de, evet, evet. Söyleyeyim.
Daha önemli. Doğrusu olmuştu. Geçen yıl Kasım ayında bu Credit Suisse'in, İsviçre Bankası'nın fosil yakıtla ilgili yatırımlara çok büyük miktarda kredi vermesini protesto eden 12 eylemci Credit Suisse şubelerinde, çeşitli şubelerinde İsviçre'de, şubenin içinde tenis oynadıkları için mahkemelik olmuşlardı ve orada doğrudan Roger Federer'i hedef almışlardı. Çünkü Credit Suisse Federer'in sponsorlarından biri. Geçen hafta bunu fırsat bilen Greta Thunberg yani bu eylemciler mahkemeye çıktığı için onları savunan bir grup tweet attı ve tweetlerde de Roger Federer'e sordu. Yani hala Credit Suisse'in sponsorun olarak kalmasını istiyor musun? Federer hafta başı bir kendini savunan kısa bir açıklama yaptı. Hani şeyin farkındayım, işte küresel iklim değişikliğinin, Credit Suisse yani duruma bakacağız diye, hani şimdilik çok tavır alan değil, ortalığı yatıştıran bir açıklama yaptı ama
yani para almaya devam edeceğini, Credit Suisse de zaten bunları fonlamaya devam edeceğini neredeyse garanti edebiliriz dünyadaki, evet, bu riyakarlığı izleyecek yani olursak.
Demek ki yani sporcular bundan sonra bir kısmı şeye dikkat etmek zorunda. Yani bu protestolar artacaktır. Şimdi Greta Thunberg herhalde gelecek hafta Dünya Ekonomik Forumu'na da katılacak galiba.
Evet.
Davos'ta da olacak.
Davos'ta olacak ve 3 günlük bir senin de bu programı da ilgilendirecek bir şey. Kayarak gidecekler. Kayak merkezleri ya bunlar. Bayağı böyle iklim için kayak diye bir şey koymuşlar. Bu akşam bir webinar olacakmış zaten, hem Almanca hem İngilizce olarak. Ve oradan 3 günlük haritasını falan bile veriyorlar Davos'ta. Dünya liderlerine bu işe derhal son verin diye gidecekler, bir eylemle sonuçlandıracakları bir şey var. Bakalım ne olacak?
Yani Federer'in ülkesinde olacak bu. Tekrar onun ismini bir daha duyabiliriz. Yani orada bir ikinci dalga şey olabilir. O kortta raket sallarken İsviçre'den ona bir daha şey gelebilir, tepki gelebilir.
Evet, Strike WEF diye geçiyor. Yani World Economic Forum'a gönderme yaparak, ama aslında daha da dalga geçen bir isim var. Yani ateş, yangınla filan da karışık yapıyorlar. 19 ile 21 arasında ta bütün haritayı da koymuşlar. Davos'a giden yolda kayakla nasıl gideceklerini. Winter Wanderung für Klimagerechtigkeit deniyor.
Yahol.
Bu arada tabii bu Avustralya'daki yangın sürerken tenisçiler ama şu konuda boş durmadılar. Şey başlamadan, Avustralya açık başlamadan tabii bu ATP Cup veya diğer turnuvalar sebebiyle zaten Avustralya'dalar. Bu hafta bir özel yardım maçı düzenlendi. Yani tüm önemli tenisçilerin dahil olduğu gösteri maçı düzenlendi. Daha doğrusu çarşamba günüydü galiba ve bu sebebi bir bağış toplamak için yapıldı. Sanıyorum dünkü rakam 3,5 milyon Avustralya dolarının üzerindeydi ve Roger Federer'le Rafael Nadal da 250'şer bin Avustralya doları bağış yaptılar bu kampanya. Rally for Relief diye bir kampanya. 4,8 milyon Avustralya doları olmuş. Evet. Hmm. Yani bir Avustralya Kızılaçı'nın işbirliğiyle bir kampanya. Yani dünyanın çeşitli yerlerinde de başka kampanyaların, Avustralya yardım kampanyalarının sürdüğünü söyleyelim. Yani mesela İngiltere'deki oynayan Avustralyalı futbolcular çeşitli kampanyalar başlattılar. Yani şöyle şeyler yapıyorlar. Mesela Matthew Ryan kaleci, yapacağım her kurtarış için 500 Avustralya doları bağışlayacağım.
Hadi bakalım.
Dedi. Euroleague'de Avrupa'daki basketbolcular yine Avustralyalıların şeyle öncülüğünde, Amerika'daki Avustralyalı basketbolcular 750 bin Avustralya doları topladılar. Euroleague'deki Avrupalı basketbolcular işte herkes yaptığımız maç atacağım üçlük için 100 dolar bağış yapacağım diye bir kampanya başlattılar. Yani dünyanın her yerinde sporcuların başlattığı kampanyalar da var ama bu tabii sorunu çözmez. Sorunu çözmek için başka bir müdahale lazım. Evet, hani sorun için küçük bir teselli olabilir ancak. Ama çok ilginç bir durum. Yani bu önümüzdeki iki haftada herhalde konuşacağız Avustralya çık başladıktan sonra. Özellikle bu Melbourne'deki hava kirliliği ile ilgili. Yani şöyle sanıyorum çarşamba günü havadaki tehlikeli partikül oranı 379 pi'ye ulaşmış.
Evet.
Yani, normal insan sağlığı sanıyorum 40-50 civarı olması lazım. Yani tehlike sınırının 10 katı falan durunda.
Evet, yani bir de şeyden de Avustralya'nın Galapagos'u olarak bilinen bu Kanguru Adası'nda artık felaketin daniskası var. Yani yanmış hayvan cesetleri ve korkunç kokular arasında kalan canlıları kurtarmak için büyük bir seferberlik var ama ne kadar, yani trajik bir durum tamamen. Onu da ayrıca konuşuyoruz yani.
Çok fena gerçekten, evet.
Bu durum berbat yani. Peki birkaç dakikamız varken bir de şeyden de bu Fenerbahçe Sportif Direktörü Komoli'nin ani bir istifası ya, haberi
onu
var.
Onu geçelim de bence şu kadın voleybola değinelim. Ha, tamam. Birkaç dakikada.
Evet.
Geri kalanı Türkiye'nin kokuşmuş futbol gündemi çünkü yani.
Evet.
Büyük bir beceriksizlik abidesi olarak nitelendirmek lazım. Biz bir başarı hikayesine bakalım biraz.
Evet,
kadın voleybolcular yani burada zaman zaman söz ediyoruz. Hollanda'da geçen hafta, daha doğrusu dünyanın dört farklı noktasında olimpiyat elemeleri vardı ve Avrupa elemeleri de Hollanda'nın Apeldoorn kentinde yapıldı. Türkiye çok zorlu bir süreçten sonra 5 maçlık elemelerin finalinde Almanya 3-0 inerek Tokyo 2020 vizesi aldı. İkinci kez kadın milli takımı olimpiyatlara katılacak. Yani bundan önce Londra 2012'de mücadele etmişti. Doğrusak ettikleri bir sonuç. Yani hem bu turnuvada ilk maçtaki üstelik Almanya'ya ilgiden sonra grup maçlarında her maçta artan bir performans vardı ve herhalde kilit maçta yarı finalde Polonya'ya karşı oynandı. Yani sanıyorum 6 maç sayısı kurtardılar Polonya karşısında. Finalde doğrusu Polonya maçının zorluğundan sonra çok daha rahat bir maç oldu. Geçen yıl Avrupa ikincisi olmuştu milli takım ve son 20 yılda aşağı yukarı 2003'ten bu yana başarıları hep sayıyoruz. İşte 2003'ten bu yana her Avrupa ve Dünya Şampiyonası finallerine katılmayı başardı tümüne Türkiye. Çeşitli dereceler var yani Dünya Şampiyonlarında en iyi altıncılık var galiba ama Avrupa Şampiyonlarında işte iki kez final var. Üçüncülük var, dördüncülük var. Yani hani o olmasa bile 5-6 en kötü yarı final, çeyrek final oynuyor Türkiye böyle bir turnuvada. Yani Türkiye'nin en başarılı takım sporu olduğunu söylüyoruz. Kulüpler seviyesindeki başarılar da ayrı. Orada kadın takımları 5 kez Avrupa şampiyonu oldu. Hani kulüp seviyesinde Vakıfbank, Fenerbahçe, Eczacıbaşı. Ama milli takım bir numaralı spor olmayı sürdürüyor. Yani her turnuvada bir iki yeni isim ekleniyor. Hatta şeye baktım, 2012 olimpiyatlarında kadrodaki 12 oyuncunun sadece ikisi bugün devam ediyorlar milli takımda yer almaya. Yani diğer oyuncular bir kısmı voleybolu bıraktı zaten. Bırakmayan bazıları da artık milli takım havuzunda değiller. Ama Eda Erdem ve Nazar Demir Aksiyol hala milli takım oyuncusu. Milli takımın artık tecrübeli isimleri tabii aradan geçen 8 yılda. Yani bir iki noktayı tekrarlamak lazım. Hani yani 40-50 yıldır belki Türkiye'de genç kızların, ailelerin tercih ettiği birinci spor dalı. Yani erkekler futbol, basketbol oynanırken kadınlar küçük yaştan itibaren şeyi seçiyorlar. Voleybolu seçiyorlar. Bu yüzden çok geniş bir oyuncu havuzu var. Yani en uzun boylu yetenekli kızlar voleybola giriyorlar. İkincisi, kendi çapına ciddi ekonominin döndüğü bir alan. Burada ciddi bir yatırım var. Hani hem altyapı kategorilerine hem profesyonel üst düzey takımlara. O yüzden yani ciddi para kazanmak da mümkün. Yani Türkiye Ligi'nde oynayan üst düzey oyuncular, hatta belki orta düzey oyuncular bile hiç fena denmeyecek paralar kazanıyorlar.
Evet, bu çok büyük bir başarı para kazandığını Türkiye için. Belki
bir de yani sistemli bir durum var. İşte hem kulüplerde hem milli takımda oyuncu yetiştiriliyor. Milli takımın içine çok karışılmıyor. Şu an yabancı bir antrenöre devam ediyorlar ama o antrenör 12 yıldır Türkiye'de bir kulüpte çalışıyor. İşte şimdi milli takımda da çok işine karışılmıyor. Hepsi bir yere gelince böyle olumlu bir tablo var. Tokyo'da ne yaparlar? Sadece 12 takım var. Yani dünyanın eliti artık orada. Geçen 2012'de çeyrek finali kalamamıştı Türk milli takımı. Şimdi hedef en azından çeyrek finali olmalı tabii orada. Bu büyüklerden bir ikisini yenip tebrik edelim kadın milli takımını, kadın voleybol milli takımını.
Evet, çok önemli. Komolli meselesini de konuşmaya bile lüzum yok zaten. Neden istifa ettiğini bile bilmiyoruz. Böyle bir hikaye. Peki, bitirebiliriz.
Bu
haftalık tamam o zaman. Çok teşekkür ederiz.
Haftaya görüşmek
haftaya
üzere.
Haftaya görüşmek üzere
efendim. Alp Ulagay'la Spor.
Bu şekilde de bitiriyoruz saat tam 10. Bugün 17 Ocak Cuma ve ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Berhem Baltaş da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın.